Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
TDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar.
Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar, 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. İnteraktif bir yayın yapıyoruz biliyorsunuz. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabi programa başlamadan önce 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı kutlamak istiyorum. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ta camiaya gönül verenleri, futbolcuları, teknik heyeti, başkanı, taraftarı hepsini kutlamak istiyorum. Şampiyonluğu hak ederek elde ettiler. Çok da iyi bir futbol oynadılar. Evet, önce günün başlarına geçmeden önce biliyorsunuz sezon içerisinde ara ara formalar veriyorduk. Defalarca bununla ilgili de buradan forma dağıttık. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon başta olmak üzere. Söz verdiğimiz gibi şampiyon takımın formasını da yarın itibariyle vereceğiz. Şöyle söyleyeceğim, evet forma geldi, forma İzmir'den geldi hem de maç bittikten sonra forma imzalandı ve bana kargo ile gönderildi. Şu an bende Beşiktaş forması. Çarşamba günü büyük ihtimalle formayı vereceğiz. Neden? Çünkü salı günü biliyorsunuz yarın Beşiktaş'ın bir kupa maçı var. Antalya bir kupa maçı oynayacak. Yarın bir soru soracağız. Yani şöyle basit bir soru. İşte maç kaç kaç biter tarzı. İlk doğru cevabı veren dinleyicimize, işte atıyorum maç 3-0 biter veya 5-0 biter veya 2-1 biter tarzı, ilk doğru cevap veren dinleyicimize de Beşiktaş futbol takımının futbolcuların imzalamış olduğu, şampiyon kadronun imzalamış olduğu formayı kendisine hemen ulaştıracağımı söylemek istiyorum. Günün başlıklarına geçmeden önce gene hafta sonu biliyorsunuz programımız pazartesi ama hafta sonu cumartesi muhteşem bir final izledik. Yani şöyle söyleyeyim, bu pandemi döneminde evlerimizde oturuyoruz, işte çeşitli yerden filmler falan izliyoruz vakit geçirme anlamında evde oturduğumuzdan dolayı. En iyi senaristlerin ve oyuncuların bile böyle bir final izletmemiştir. Ne söyleyeyim, inanılmaz bir final izledik cumartesi günü. Bütün Türkiye 83 milyon 3 maça kilitlendi. Kimi telefondan izledi, kimi bilgisayarından izledi, kimi televizyondan izledi. Bazıları hatta üçünü bir anda açanlar da oldu. Bütün maçlara bakma anlamında hakikaten 3 maça kilitlendi ama tabii finali Beşiktaş yaptı ve şampiyon oldu. Beşiktaş averajla şampiyon olurken Galatasaray'da ikinci sırada bitirdi. Evet, hem şampiyonluk hem heyecanı hem de zirveyi kaybetmenin verdiği üzüntü için neler söylemek istersiniz? Şampiyon Beşiktaş taraftarı neler düşünüyor, akşam ne oldu, gece uyuyabildiler mi? İkinci konu başlığımız Sayın Fatih Terim üzerinden. Neden öyle söylüyorum? Sayın Fatih Terim'in maçtan sonra soyunma odasında yapmış olduğu bir konuşma var. Hepinize teşekkür ederim, hakkınızı helal edin. Tarzı bir konuşma var. Sayın Fatih Terim sanki böyle bırakacağı yönünde, zaten basın toplantısı da buna şeyler verdi ama futbolcular da bırakacağı yönde bir mesaj verdi. Sayın Fatih Terim'le ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Sizce sezonun hayal kırıklığı yaşatan takımı hangisi demek istiyorum. Bekleyince beraber de ters köşeyi açıyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Günaydın. Günaydın.
Alo, günaydın. Aygün Bey merhaba, iyi günler.
Merhabalar, kimle görüşüyoruz?
Ya, geçmiş bayramınızda
çok
olsun bu arada. Ya, kendimi çok şanslı hissediyorum. Ya, gerçekten çok mutluyum, Beşiktaş taraftarıyım. Ve yani ilk şampiyonluktan sonra sizin ilk programınızda ilk konuşma fırsatını yakalayan dinleyici olarak da çok mutluyum şu anda.
Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
Ben Ali Emrah, Ankara'dan arıyorum.
Buyurun.
Yaklaşık bir buçuk ay önce ben sizinle tekrardan konuşma fırsatını yakalamıştım. Hı hı. O zaman çok daha heyecanlıydım. Şu anda
ama heyecan devam ediyor hala galiba, değil mi?
Yani şu anda yine heyecanlıyım. Yani ilk olarak benim katılacağımı düşünmüyordum. Israrla arıyordum. Tabii önceki programdan aramaya başlamıştım. Yani bu şansı yakaladığım için çok mutluyum
ben
şu anda.
Ben çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Sağ olun. Buyurun.
Ya tabii ki şampiyon olduğunuz için çok mutluyum. Ya gerçekten çok mutluyum. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarı veya Galatasaray taraftarı eminim ki birkaç hafta sonra şampiyon olamadılar. Yani onları da tebrik ediyorum. bir mücadele vardı. Yalnız onların, yani ben kendi şahsi düşüncem, onlar bir iki hafta sonra eminim ki transfer söylentileri falan başladığı zaman, eminim yani ben öyle düşünüyorum, eminim ki bu şampiyonluk falan onlar için unutulacak yani, eminim ki onlar da üzülmüşlerdir yani. Ama Beşiktaş şampiyonluğu kaybetseydi Beşiktaş taraftarı için büyük bir travma olacaktı. Ben 38 yaşındayım. 93 senesinde 10 yaşındaydım. O travma hala unutulmuyor yani, hala.
Ama ben aynı görüşte değilim ya. Neden öyle değilim? Zaten yani 13,5, bugün bir gazetede öyle bir başlık vardı. 13,5 kişilik kadroyla buraya kadar geldi Beşiktaş. Yani rakiplerin çok fazla geniş kadrosu olmasına rağmen Beşiktaş dar bir kadroyla buraya kadar geldi. Yani Beşiktaş taraftarı belki son maçta kaybedilse bile genel onlar açısından, yani genel anlamda söylüyorum. Tabii ki şampiyonluk çok büyük başarı da onlar açısından bile ikincilik bile bence çok büyük başarı olabileceğini söyleyen birçok Beşiktaş arkadaşım vardı yani, açık söyleyeyim.
Aygün Bey, gerçekten yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben sezon başladığında çok tutkulu bir Beşiktaş taraftarıyım. Ben sezon başladığında Beşiktaş'a %20 bile şans vermiyordum yani, gerçekten şunu düşünüyordum, Sergen'e yazık olacak diyordum. Sergen Yalçın'a yazık olacak diyordum yani. Keşke diyordum daha iyi bir kadroyla gelseydi diyordum. Açıkça söyleyeyim, benim şampiyonluk favorim uzun süreden beridir Fenerbahçe şampiyon olamadığı için ben artık bu sene bitirirler. Başkanları iyi. İyi transferler yaptılar. Yani bu sene diyordum Fenerbahçe şampiyon olur.
Demek
İnşallah
ki, demek ki Ali Bey, her şey parayla olmuyormuş.
Yani
kimse kusura bakmasın. Çok geniş kadrolarla olmuyormuş. Onu da söyleyelim.
Aynen bu sene onu da görmüş olduk. İnancın nelere mal olduğunu gördük. Yani ben Beşiktaş ilk dörde girerse Beşiktaş için başarı olur diyordum. Yalnız şampiyonluk ümitleri Kadıköy'deki 4-3, ya biliyor ya, ben öyle tahmin ediyorum ki Beşiktaş taraftarlarının birçoğunun ümidi o maçtan sonra yeşerdi yani. O Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 10 kişiyle 4-3 yendikten sonra artık Beşiktaş taraftarı, ya neden olmasın, biz Kadıköy'de 10 kişiyle Fenerbahçe'yi yeniyorsak biz şampiyon olabiliriz, önümüzdeki mani ne falan gibi düşüncelere kapıldık. Ondan sonra da müthiş bir yükseliş başladı yani. Ondan sonra inancımız her hafta daha da arttı, daha da arttı. Beşiktaş güzel futbol oynadı. Yani şimdi bu şampiyonluktan sonra çok olumsuz şeyler konuşmak istemiyorum ama psikolojik, son haftalarda psikolojik baskı, yani sizin meslektaşınıza saygısızlık etmemek için ismini vermiyorum. Yok işte Galatasaray'ın kulağı şeyi de olacak, Beşiktaş kaç atarsa 3 tane atacak bilmem ne. Yani böyle hani bir de şey diyorlar, şöyle olmasaydı böyle olurdu, Galatasaray şurada şöyle. Ya buna kalırsa Beşiktaş 15 haftadır hücum futbolcusu olmadan yani bu noktaya geldi. Bunun için bile yani büyük bir başarı.
Doğru.
Gerçekten büyük bir başarı.
Forvetsiz çıktı, doğru. Son 8-9 hafta Abubakar'dı, Cenk gibi yani, çok önemli isimlerden yoksun kaldı. Doğru, sakatlıklarından
dolayı. Aygün Bey, yani bir de şöyle bir şey var. Yani işte dediğim gibi o hücum futbolcu Abubakar sakatlanıyor, Cenk gitti, yerini oynattığımız Gökhan Töre gitti, Enkudu gitti. Yani bir takımın başına gelebilecek en kötü şeyler geldi. İnanın eğer lig son dakika, son saniye, ben maçı izlerken uzatmaları izleyemedim yani, çünkü bir şey olacak dedim, kalp krizi geçirecek dedim. Yani gerçekten
kalp krizi dediniz de biliyorsunuz Galatasaraylı bir taraftar da maçta kalp krizinden vefat etmiş. Allah evet, rahmet eylesin.
İnternette okudum,
evet,
gerçekten
ya,
üzüldüm.
Ailesinin
yani
de başsağlığı dedim. Doğru.
Ya gerçekten bu duygu, gerçekten yani insanlar hani ya bir maç alt üstü diyorlar ama gerçekten ben de aynı durumu yaşadım. Yani Allah korusun. Allah mekanını cennet eylesin.
Amin,
yani
amin.
Bir şey diyemiyorum yani, gerçekten.
İnsan sağlığı her şeyden daha önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şampiyonluklar
aynen
gelip geçidir.
Yani
başarılar, maçlar gelip geçtir ama insan sağlığı her şeyden daha önemlidir.
Evet Aygün Bey, yani dinleyicilerin ötekilerin hakkını almadan toparlayayım.
Evet, son cümle alayım olarak, çünkü o yaklaşık 9 dakikadır sizi dinliyoruz beyefendi, buyurun.
Evet
efendim.
Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hemen toparlıyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldığımı düşünüyorum. Kalpten inanıyorum dediğim peki gibi yani. Son olarak da şunu söylüyorum. 10 haftalık bir teknik direktör olan ve futbolculuk hayatında rakip taraftarlar tarafından antipatik gözüken Emre Belezoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Büyük bir erdem gösterdi. Keşke 40 yıllık Fatih Terim Hoca da aynı erdemi gösterebilseydi. Yayınınızda bana süre verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sağ olun. Yani kendinize iyi bakın. Sağ olun tekrar. Çok mersi. Teşekkürler. Tekrar şampiyonuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir mesaj okuyalım. Sonra bir kısa araya gidelim. Tuncay Toraman Bey bu arada Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Aygün abi Ali Koç bu hafta konuşma yapacakmış. Anlatsana ne anlatacak? Hep aynı şeyler anlatacak. Tekrar başkan olmasını isterim ancak bıktık artık. Şöyle oldu böyle oldu demesinden usandım. Canımız yanıyor. Daha neler neler gelecek başımıza. Sevgiler saygılar. Hollanda'dan Tuncay Toraman 55. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra hem telefon almaya devam edelim hem Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesajlarınızı beklediğimi söyleyeyim. Çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Volkan Canites, abi şampiyon Beşiktaş diye söylemiştim arayacağım demiş. Kapalı Türbün, günaydın abi. Süper Lig'de 14 takımın Beşiktaş'ın tertemiz şampiyonu tebrik etmemesi çok düşündürücü. Kısıtlı kadro, hakem faciaları, sakatlıklara rağmen Sergen Hoca büyük iş başardı. Ne olursa olsun çok büyük saygısızlık var ortada demiş. Sosyal medya hesaplarına çok dikkat etmedim. Yani kulüplerin açıklamalarına bakmadım ama yani edip etmedikleri yönde hakikaten bilgim yok. Şimdi bir iki yere baktım, edilmemiş. Bazı kulüplere baktım, etmediklerini görüyorum ama tabii bununla ilgili bir şey söylememiz yanlış olur. Ama tabii ki normal şartlarda rakibin ne olursa olsun ne dediler? Gerekirse alkışlarız dediler. Gerekirse her türlü başarılarında destek oluruz dediler. Aynı şekilde açıklama yapanların da aynı şekilde kulüplerinde sosyal medya hesaplarından bunları yapması gerekiyor. Hasan Tır'ın gönlü güzel insanlara selam demiş. Çok teşekkürler. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın.
Günaydın Aygün abi. Ben Mustafa, İstanbul'dan tır şoförü. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Mübarek olsun.
Çok teşekkürler.
Önce kardeşim. Buradan başlayalım.
Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Mustafa kardeşim?
Teşekkür ederim abi.
Yollardasın devam, tahmin ediyorum. Yollar devam.
Çalışıyoruz abi. Evet.
Buyurun. Buyurun Mustafa Bey.
Şimdi abi ben bir Galatasaray taraftarıyım ama ilk önce biraz önceki arkadaş Beşiktaşlı heyecanlı bir arkadaş vardı arayan ilk katılımına. Fatih Terim'i Erdem'den falan bahsettin. Ne için Erdem göstermemiş Fatih Terim?
Şeyden dolayı, hatırlar mısın Ahmet Durçebi'nin bir lafı vardı. Sayın Fatih Terim bir lafı vardı. İşte gerekirse alkışlarız muhabbeti vardı ya.
Evet.
Şampiyon olduktan sonra herhangi bir açıklama yapmamalarından dolayı Fatih Terim'i tepkisini gösterdi. O anlamda. Yoksa farklı bir şey diye sakın yanlış anlama.
Yok yok ben anladım. Ben biliyordum dolayı bir de sizden duyayım diye şey yaptım. Şimdi ilk önce bir başkanına bakacak. Herkes ondan sonra Fatih Terim'e laf sokmaya çalışacak. Fatih Terim ne dedi? Daha Beşiktaş bizi dedi burada yenerse şampiyon olursa dedi şampiyon oluyor dedi. Biz dedi alkışlarız, tebrik ederiz, göndeririz dedi. Ama bunun başkanı arkadaş Ahmet Nurçebi herhalde ismini fazla bilmiyorum. Ne dedi? Alkışlamaktan başka ne yapabilir? Gibisinden böyle lakayt lakayt kelimeler kullandı.
Lakayt demeyelim de yani böyle cümleler kullandı dememiz. Çünkü çok önemli bir kulüp başkanı çünkü Sayın Ahmet Nurçebi. Tamam. Aynı şekilde Mustafa Cengiz, Ali Koç.
Ben de biliyorum. Onun için diyorum zaten bu konuşmaları söylediği için bu yakıştırmayı bulundum. İkincisi kara gümrüklü futbolcuları o çocuğun, o gariban çocuğu sıkıştırıp ağzını burnunu kıracaksın soyunma odasında. Şeydeki kulübedeki olmayan Cenk'le şeye ceza vereceksin. Diğer futbolcuları.
Abu Bakar'ın olayı şöyle. Bak o görüntüler onu karıştırmıyorum. Cenk Tosun o görüntülerin içerisinde gördüm ama Cenk tabii orada vardı da ne yaptı netti bilmiyorum. Abu Bakar'da Enzo'yla bir olayı olmuş. Ondan sevk edilmiş. Onu söyleyeyim. Abu Bakar'ın biraz
tamam,
farklı.
Sonuçta adamı bu adamlar bu soyunma odalarını dövdüler mi abi? Adamın ağzı burnu patladı.
Orada ama döven futbolcu değil.
Futbolcu olup olmaması önemli değil Aygün abi.
Hayır başka bir şey sana söylüyorum. Yani futbolcu değil. O da zaten ceza aldı. Bir menajer. Saldıran bir menajer.
Tamam abi.
O da ceza aldı.
Üçüncüsü Adem Büyü takip edeceğim diyen Ahmet Nurcebi başkanımız. Bir futbolcu ne kadar şerefli olduğunu gösterdi. golünü atarak.
Bak şimdi bunlar zaten görevleri bunlar. Maalesef orada onu da söylememiz lazım. Hem Göztepe'yi hem Yeni Malatya'yı.
Bunları söyleyecektin.
Tabii ben zaten hep söylüyorum bunları.
Hayır sizin için demiyorum.
Yani Göztepe camiasını.
Çıktaş biz şerefimizle falan.
Hayır başka falan, bir şey söyleyeyim. Sevgili Mustafa kardeşim.
Şerefi öne koyarak geliyorlar da ben oraya
takılı kalıyorum. Bak şimdi futbolcunun zaten görevi bu. Çıkacak sahada elinden geleni yapacak.
Aslanlar gibi adam golünü attı. Galatasaray şampiyonluktan yaptı. Ben anasının ak sütü gibi helal olsun diyorum.
Zaten bu görevi, sağ ol kardeşim, teşekkürler, kendine çok iyi bak Mustafa kardeşim, görüşürüz. Zaten bunlar futbolcuların görevi. Son dönemde de maalesef o kadar bel altı gitti ki bu yarış içerisindeki şeyler. Yok efendim o onun eski futbolcusu, yok o kale önünde onu atmadı, yok elini çekti bilerek gol yedi. Bunlar yanlış yanlış şeyler. Bunları hakikaten maalesef inanan sosyal medyada bazı troller var. Bu trollerin de açmış olduğu bu şeyler futbolcular. Dün Adem Büyük'ün eşi ya, yani kızcağız, bayan üzerinde Galatasaray forması var ve diyor ki ben ne kadar iyi Galatasaraylı olduğumu zaten biliyorsunuz diyor. Ama diyor eşim diyor maç mı satacaktı diyor ya. Biz diyor şu anda Malatya'nın futbolcusu diyor. Eşim maç mı satacak diyor. Bu noktalara mı gelecekti bu iş diyor. Yani hakikaten çok üzülecek bir noktaya geldik. Bu iyi bir şey değil. Yani bu tip senaryoları bırakacaksınız. Bu insanlar oynadıkça para kazanıyorlar. Kulüpler, camialar şerefleriyle ayakta duruyorlar. Haysiyetleriyle ayakta duruyorlar. Kulüp başkanları büyük mücadeleler veriyorlar. İşte gördünüz ya. Yani son haftada iki kulübe yapılmayan, sosyal medyadan özellikle yapılmayan hakaretin haddi hesabı yok ya. Adam gol attı diye hakarete uğruyor. Öbürkü ya efendim sen niye onu kurtardın hakarete uğruyor. Böyle bir şey var mı? Bunlar çıkacaklar, oynayacaklar. Sen ne diyorsun? Ben hakkımla, şerefimle bu şampiyonluğu elde ettim diyor musun? Diyorsun. O çıkacaksın. Nasıl hakkınla, şerefinle bu şampiyonluğu elde etmek için kazanıyorsan o da hakkıyla, şerefiyle oynayacak. Mücadele edecek. Burada hak eden kazanacak. Ne diyoruz? Alın terine saygı duyulacak diyoruz. Sağ içerisindeki insanların alın terine herkes saygı duyacak. Bak Fenerbahçe, Sivas. Sivas Spor geldi, Fenerbahçe'yi yendi. Eğer Fenerbahçe Sivas Spor'u yenseydi Fenerbahçe şampiyonu. Bugün çok farklı şey konuşacaktık. Sivas Başkanı kim? Mecnunot Yakmaz. Fenerbahçe Kongresi. Yani bunları bırakacak insanlar yani. Çıkacaklar. Takımlar bir de arkadaşlar. Futbolcular bunlardan para kazanıyorlar. Onlar ekmekleri, insanlar ekmeğini ihanet etmez. Ekmeğini satmaz. Bunu bilin. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız? Osman Bey, Kadıköy'den Beşiktaş taraftarıyım. Mutlu bir Beşiktaş taraftarı.
O zaman mutlu Beşiktaş Osman Bey mi diyeceğiz?
Birazcık bugün öyle ben istek yapmak için aradım ben aslında bugün.
Ne isteği yapacaksınız?
Şimdi bu pazartesi günleri Eyüp Yıldız, Can Çobanoğlu, bir de Hasan Bekir sunduğu program var. Onun jingle'ını yayınlarsanız.
Onun jingle'ını ben bilmiyorum.
Çok hoşuma. Şimdi bak bir dinleyin. Orada ben her şeyi yani, ama şöyle.
Sizin ses tonunuz mu var orada? Orada anlamadım ben.
3-5 aydır dinlemedim ama değişmiş olabilir bilmiyorum ama. Bu ilk dönemlerdeki jingle'da Hasan Bek falan filan konuşuyor işte. Beşiktaş ilk beşe giremez. Yok. Onu bir dinletirseniz çok mutlu olacağım. Daha da mutlu olacağım.
Onların programı zaten biliyorsun akşam programı. Orada zaten onlar kendi jingle'larını verirler de. Şimdi sizin söylemek istediğinizde başarılı oldunuz, şampiyon oldunuz, dar bir kadroyla buraya geldiniz. Tebrik ediyoruz. Neler söylersiniz? Buyurun.
Vallahi ben
kürsü sizden.
Takım hani bütün hocalar geldiğinde bana ilk 8 hafta sonra iyi olacağız, böyle olacağız hepsi diyor. Hepsi diyor da bunların en karlısı Sergen, en doğrusu Sergen Yalçın çıktı diye düşünüyorum. Çünkü ilk haftalar Şampiyonlar Ligi olsun, ilk 5-6 maçta olsun, mağlubiyetlerimiz olsun. Bunlar hepsi Sergen'in dediği gibi gitti. Fenerbahçe'de ilk haftalar iyi gitti. Herhalde ilk hafta iyi gitmesinin sebebi bütün takımların herhalde oturamamasından kaynaklandı. İlk 8 haftadan sonra bütün şeyler ortaya çıktı. Açıkta foyalar falan hep çıkmaya başladı diye düşündüm. Öyle düşünüyorum. Bu şimdi birkaç haftalığına da herhalde ya Manchester City'yi tutuyoruz. Biraz da Chelsea'yi tutuyoruz.
Doğru. Gelinen noktamız bu maalesef.
Evet şu anda hadi şampiyon olduk ama yani gelir noktasına biraz Manchester City, biraz da
Chelsea. Ortaya karışık yapacağız diyorsunuz.
Yok, Chelsea, Manchester City daha çok.
Liverpool. Ben tahmin etmiyorum. Ben direkt katılacak gibime geliyor Beşiktaş.
Ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Manchester City vermez gibi düşünüyorum
aynen.
Yani kaleci Alisson'un 90+5'te gelip gol atması Yani aman dikkat etmek lazım.
Peki, peki. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaşlara kutlu olsun.
Sağ ol, çok mersi. Teşekkür ediyoruz sizin adınıza bütün Beşiktaşlara. Volkan Can'ı tez demiş ki düşmüyor abi bir türlü demiş. Mert Er, günaydın Aygün abi. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Yarınki Türkiye Kupası'nda inşallah Beşiktaş kazanacak demiş. Ercan Ağırman, abi Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Lütfen bilinçsizce değil, kendimize bilerek, eğiterek, eleştiride ya da destek olalım. Bir algıyla şampiyon oluyoruz, bir algıyla yerin dibine sokuluyor. Sadece kulübe destek olalım. Şampiyonluklar gelir gider, herkese selamlar demiş Ercan Ağırman. Şunu okuyalım yavaş yavaş, dinleyicilerimizde alacağımızı belirtelim. Çok fazla mesaj var. Sedat Furan, hayırlı yayınlar Aygün abi. Sence yeni sezon Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi? Bu arada geçmiş bayramını kutlarım. Çok seviliyorsun. Bilgin olsun abi demiş. Valla tabii biraz tabii şimdi şeyler değişti. Durumlar değişti Emre Hoca ile Belözoğlu ile ilgili. Çünkü ilk ikide kalsaydı biraz daha farklı bir düşünceler olabilirdi. Camia içerisinde Emre Belözoğlu ile devam edilmemesi yönünde de bir fikir birliği var. Ama bununla ilgili kararı Sayın Başkan verecek. Bu hafta bir görüşme yapacaklar. Ve ondan sonra her şey netlik kazanacak. Doğan Tunca, Aygün Bey sadece size günaydın. Fenerbahçe için sessiz protesto hakkımı kullanıyorum. Yedek kulübesi boş olan Beşiktaş'ı kutluyorum demiş Doğan Tunca. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Kolay gelsin.
Teşekkürler.
Bu arada gerçekten bağımlılık yapıyorsunuz. Geçen gün de ben radyoya bağlandım. Bugün de bağlanmak istedim. Yani bağımlılık yapıyorsunuz.
Çok teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
Lokman ben, İstanbul'dan.
Buyurun Lokman Bey.
Beşiktaş taraftarı. Bütün Beşiktaşları tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hem bayramımız hem şampiyonluğumuz.
Hazır siz şimdi aramışken tekrar söyleyeyim. Yayını, radyoyu yeni açanlar için söylüyorum. Söz verdiğimiz gibi Beşiktaş'ın imzalı, şampiyon takım imzalı forması geldi. Evet. Yarın biliyorsunuz Beşiktaş'ın bir kupa maçı var. Bu kupa maçı ile ilgili skoru doğru bilen ilk dinleyicimize ertesi gün hemen formayı göndereceğimi belirteyim. Yarın özellikle bu anlamda ararsanız Beşiktaş formasını kazanma anlamında skoru doğru bilen ilk arayan ilk doğru bilen, tahmini doğru bilen dinleyici imzalı şampiyon Beşiktaş'ın imzalı formasını hediye edeceğimi söyleyelim. Lokman Bey söz sizde. Buyurun. Buyurun Lokman Bey.
Dediğim gibi şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Çok zor bir sezondu. Gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Taraftar olarak, takım olarak çok sakatlıklar yaşadık. Kadromuz zaten dar. Hani onun üstüne de olmayacak sakatlıklar oldu. Buna rağmen gerçekten...
Lig uzun bir maraton bir de. 34 evet, hafta yerine yani 42 hafta. Doğru doğru.
Her şey de Beşiktaş'a denk geliyor zaten. Normalde 34 hafta olan lig.
Yok bu herkese denk geldi ama sadece Beşiktaş demeyelim. Yani herkese denk geldi bu.
Yani...
Bu pandemi herkese denk geldi.
Denk geldi. Yani aynı maçta, iki maçta aynı hakemin verilmesi, işte ligin 42 hafta olması falan. Hı hı. Evet, önemli olan dediğim gibi şampiyonluğumuzdu. Hani kimin tebrik etmediği de önemli değil. Zaten yani oralara da girmek istemiyorum artık. Hı hı. Onların da bir şeyi var. Hani onlar da anlıyorum. Dediğim gibi tebrik ediyorum Beşiktaş taraftarını. İnşallah hayırlı olur bu şampiyonluğumuz. Devamı da gelir inşallah.
Peki.
Çok mutluyuz.
Peki. Çok teşekkürler Lokman Bey. Eklemeseniz başka bir şey. Peki. Kendinize bakın. Sağ olun. Hızlı hızlı mesajları okumaya devam edeyim. Çok mesaj var. Hüseyin Altundal. Altundal. Merhaba, iyi yayınlar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Elhamdülillah çok şükür hak ettiğimiz lige geldik. Size göre önümüzdeki süreçte Adana Demirspor nasıl bir süreç bekliyor? Saygılarımla tekrardan iyi yayınlar. Bir kere hoca ile devam etme kararı çok yerindeydi. Sayın Murat Sancağı'da tebrik etmemiz lazım. Genellikle çünkü alt liglerden üst lige tek çıkan takımların tek lig direktörleri, başkanlar hemen değiştirme kararı alıyorlar. Burada Sayın Aybaba ile devam edilmesi çok önemli. Tabii ilk 6 hafta çok çok önemli. Hoca açısından çok önemli. Eğer kötü sonuçlar alınırsa hemen hoca değişikliğine gidilmeye çalışılacak. Bence değiştirmenin kötü de olsa değiştirmenin yanlış olacağını düşünüyorum. Ama Salim Anal'la sık sık sohbet ediyorum. Adana Demirspor'u biliyorsunuz çok çok iyi yakından takip ediyor. Gelen bilgiler çok çok iyi bir kadronun kurulacağı yönünde. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığı yönünde. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo.
Alo.
Günaydın.
Günaydın.
Rahatsız etmedin inşallah.
Yok yok.
Kimle görüşüyorsunuz? Yani,
ben Tayfun Çelik, Bursa'dan arıyorum.
Buyurun Tayfun Bey. Sanki biz aradık da uyandırmış gibi oldu da, buyurun Tayfun Bey. Ses
yok,
gelmeyince.
Yok hatta bekler.
Ses gelmeyince.
Bana mı alo deniyor diye bir an şüpheye düştüm
buyurun,
ben.
Buyurun.
Ben genel olarak şunu söylemek istiyorum ya. Yani takımların taraftarlığı o takım bu takım ama bizim VAR sistemi bence futbola çok büyük yenilikler getirdi.
Yani en çok eleştirilen sistem diyorsunuz.
En çok eleştiriliyor ama çok büyük yenilik getirdi.
Mesela?
Yani şu son haftalarda yani şu VAR sisteminden önceki dönemi düşünürsek. Yani offside'den büyük takımlara goller, fauller'den yani olmayan
o milimetrik iptal edilen goller özellikle değil mi? Milimetrik iptal edilen verilen goller veya verilmeyen goller tarzında.
Tabii yani bu büyük takımlara bunlar yani şöyle söyleyeyim. Son haftalarda işte Sivas Fener'in mağlubiyeti, Galatasaray'ın beraberliği veya Beşiktaş'ın mağlubiyeti olabilir miydi VAR sistemi olmasaydı? Son haftalara girdiğimizde ihtiyacı olan takımların hepsi büyük takımlar. Özellikle
ha, ne olursa takımları... olsun goller olur sayılır da demek istiyorsunuz gibime mi geliyor?
Tabii goller sayılacaktı. Yani son haftalara girdiğimizde herkes şey düşünüyordu kafasından. Herkes maçını alır, 3 atar, 5 atar. Ki bunları da yapıyordu, hakemler yapıyordu yani. Bir de seyirci baskısı da vardı. Yani bence VAR sistemi bizim futbolumuza çok büyük bir yarar kazandırdı diye düşünüyorum ben.
Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Tayfun Bey?
Yok, başka eklemek istediğimde
devamını istiyorsun. Devamında bu sene biraz daha herhalde tahmin ediyorum VAR biraz daha oturacak gibime geliyor. Yavaş yavaş.
Evet, o bağlamda da elbette ki yani VAR sistemi biraz daha objektif olursa çünkü bazı pozisyonları hala atlıyorlar. Yani tam oturduğunda bence çok büyük bir katkı sağlayacak bizim futbolumuza. Yani bence VAR sistemi Anadolu takımları için bir avantaj. Yani Anadolu'dan şampiyonlar çıkacaksa bu VAR sistemi sayesinde olacaktır. Çünkü büyük takımların hakimiyetini VAR sistemi kırdı bence.
Anladım.
Bunu söylemek istiyorum.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Kendinize bakın Tayfun Bey. Sağ olun. Emre Bağlan, günaydın Aygün abi. Bugün bize her yer siyah beyaz geliyor bizlere. Yorucu bir ligin daha sonuna geldik. Bizler dair kimsenin şans vermediği sen hariç. Hakikaten sezon başındaki şimdi mesajlar geldikçe aklıma geliyor. Sezon başında bizi arayan Beşiktaşlı arkadaşların aslında o podcastlerden çıkartmak lazım cümlelerini. Ayrı bir fragman yapmak lazım. Benim onlara söylemiş olduklarımla onların söylemiş olduklarını yan yana koymamız lazım. İşte futbol hep böyle diyorum. Sonuna kadar takımına destek olacaksın. Son düdük çalınıncaya kadar takımın yanında olacaksın. Ben o zaman demiştim. O zaman Sergen Hoca'yı gönderdiler. Bu futbolcular mı alınır? O mu gelir? Bu mu gider? Takım şu olacak. Yok bu olacak dediler. Ben o dönemde dedim. 8-10. Haftayı bekleyin arkadaşlar dedim. Daha hemen acele etmeyin dedim. Dediğimizde çıktı. Şampiyonumuz hayırlı olur camiamıza. Son 10 dakika kalbimiz duruyor sandık demiş Emre Bağlan kardeşimiz. Deniz Ayaz Çağrı, iyi yayınlar, Beşiktaş hak ederek şampiyon oldu. Buradan Behram Bey'e selamlarımı iletiyorum demiş. Evet, hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Tahmin ediyorum. Pardon, düşmüş. Şunu bir çok özledim Hakan Bey, ben yanlış duydum mesajı okurken. Şu mesajı okuyalım, ondan sonra reklama gidelim. Fatih Bey, ülkenin en dürüst gazetecisi Aygün abi. Koyu bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'yi arama mesafe koydum. Dekoderi iade ettim. Hakkımı helal et. Hakkını helal et abi. Transfer haberleri ümit eden, umutlanan taraftarlarımız 7 senedir aynı terane. Ali Koç geldi. Yaraya tuz oldu. Merhem değil. İyi yayınlar demiş Fatih Hulk kardeşimiz. Evet, kısa bir ara veriyoruz. 10.31. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. Saat 11.10 geçeye kadar telefon alacağız. Ondan sonra da programın ikinci bölümü başlayacak. Biliyorsunuz çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
İki mesaj okuyalım, sonra dinleyicimizi alalım. İlkay Turan, Beşiktaş altyapıdan selamlar. Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş'tı, şampiyonda olduk. Forvet hattımız sakatlanmasaydı bu lig bir ay önce bitmişti zaten demiş. Kafalardan seken top. Şampiyon Beşiktaş'ımı... Beşiktaş'ıma hayırlı olsun. Beşiktaş Türkiye Kupası'nı alırsa Süper Kupa'ya kimle oynayacak? Kupayı direkt Beşiktaş'a versinler demiş. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi. Evet. İstanbul'dan Ahmet ben.
Nasılsınız Ahmet Bey? Günaydın.
Teşekkür ederim Aygün abi. Sizler nasılsınız?
Çok merhaba. Sağ olun. Buyurun Ahmet Bey.
Aygün abi, öncelikli olarak bir Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarım. Bunun yanı sıra Ali Koç'la ilgili bir iki demecim olacaktı.
Buyurun.
Sezon başı, daha doğrusu ilk başkanlığa geldiği dönemler hatırlıyorsanız siz benim vizyonumu tahmin edemiyorsunuz gibisinden bir cümle kurmuştu.
Anlayamadınız, bilmiyorsunuz tarzında.
Aynen o şekilde bir cümle kurmuştu ve şu anda biz onun vizyonunu gerçekten de anlamakta zorluk çekiyoruz. İnşallah vizyon daha fazla farklı yerlere gitmez. Çünkü biz Fenerbahçe taraftarı olarak artık bir başarı bekliyoruz. Geldiğinden beri Fenerbahçe taraftarı her geçen gün daha bir karamsarlığa düşmeye başladı. Ya en azından şu Sivas maçının en basit örneğini söylüyorum. Sivas maçındaki bile takımın motivasyonunu ortadaydı.
Eksikti, doğru.
Ya inanılmaz derece. Yani bir maça bakıyordu. Yani bir, bütün sezonki bütün hataları bir maçta telafi edebilirken her elimize gelen fırsatı biz kaybettik. Elimizin tersiyle ittik. Hı hı. Şimdi bekliyoruz ki Beşiktaş Alanya'yı yenecek. En azından UEFA'ya kalabilirim.
Veya konferansa gidebilirim. Doğru.
Aynen. Şimdi Beşiktaş'ın affedersiniz ağzına bakıyoruz. Ama tek düşüncem şu. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çünkü kişiler yanlış yerleri görebiliyor.
Bu sizin görüşünüz zaten. Hayır, bu sizin görüşünüz zaten. Yani söylediğiniz sözler sizin kendi görüşünüz.
Tabii. Alanya'nın inşallah ligdeki gibi aynı performansla Beşiktaş karşısına çıkar ve Beşiktaş eler ve kupayı alır diye umut ediyorum. Aksi takdirde herkesin kafasındaki o soru işareti daha farklı yerlere gidecek.
Ya ben o soru işaretine çok fazla inanmıyorum. Kusura bakmayın. Açık söyleyeyim ben size. Yani. Yok. O soru işaretleri, o soru işaretlerin içine girersek bu ligi bitiremeyiz. Bundan sonra da bitiremez ligleriz. Açık söyleyeyim.
Zaten bitirme gibi bir şey yoktu. En basit örneği Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'ye denilen kelimeleri hatırlayalım. Veyahut da Sivas'a denilenleri hatırlayalım. Sivas Fener'i yatacak ve Fener şampiyon olacak imasında bulunanlar. Ama ortada yok. Her sezon başı yok zorluk ligi, yok Rıdvan Dilmen sezonu diyenler. Hiç kimse ortada şu anda yok. Tamam biz canı gönülden Beşiktaş'ı gerçekten tebrik ediyoruz. Hak ederek ligin en iyi futbolunu oynayarak hak etmişlerdir. Ama her sezon biz bunlara maruz kalarak şampiyonluğu yitirmemiz, algı operasyonlarının karşısında sessiz kalan bir yönetim artık istemiyoruz. Hı. Yani masayı yumruğuna vuracak. Masada hani derler ya oyun oynuyorlar ki herkes oyun kurallarına göre oynuyor. Ya hep biz centilmen olmayalım. Biraz da biz de masayı yumruğumuzu vuralım. Bırakın centilmenlik onların olsun. Centilmenlikle bu ligde mücadele edilmiyor. Bunu dile getirmek istedim abi.
Çok teşekkürler.
İyi yayınlar.
Sağ ol, çok mersi. Veysi Taş, iyi günler Aygün abi. Biz Galatasaraylılar şampiyonluk umudumuzu son haftaya kadar taşıdık ama olmadı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutluyorum. Tebrikler, sonuna kadar hak ettiler demiş Veysi Taş. Gökhan Toraman, iyi yayınlar Aygün abi. Beşiktaş sezon boyu oynadığı güzel futbolla hak ettiği şampiyonluğu aldı. Sezon sonu programını arayarak algı yapmaya çalışanlara da geçmiş olsun demek istiyorum demiş Gökhan Toraman. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi.
Merhabalar.
Ankara'dan olsam mı?
Nasıl olsam mı? Evet.
Konuşmuştuk.
Buyurun olsam mı? Evet. Buyurun.
Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan iki noktaya değinmek istiyorum. Dün Avrupa kupalarındaki durumumuzu inceledim biraz. Yeni konferans ligini vesaire. Hani hem kamuoyunda bilinçlendirme olması.
Tabii buyurun dinliyoruz.
Hem de sizlerin de bunu sık sık atlatması adına. Şu anda önümüzdeki sezon biz 13. olarak başlayacağız. Ülke puanı olarak. Ve hani şu an Beşiktaş'ın gitmesinden gidememesinden bahsediyoruz direkt olarak. Gerçekten seneye Şampiyonlar Ligi olmasa da Avrupa Ligi'nde olsun, Konferans Ligi'nde olsun takımlarımızın artık bu Avrupa önem vermesi gerek. Yoksa 3-4 takıma kadar düşeceğiz. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt göndermek gibi olsalık hiç olmayacak. Ben buna dikkat çekilmesini ve artık atılmasını istiyorum takımların. Yani yoksa bu ligi niye oynuyoruz? Yani şimdi Sivas Spor 5. lig için oynuyor. Ama gittin mi hakkını vermedikten sonra çok bir anlamı olmuyor. Ben bunu hepinizden bekliyorum şahsen. Bütün takımlardan da bu sene bizi bir şaşırtsınlar. Soru olarak da sana sormak istedim. Gerçekten samimi yorumunu merak ediyorum. Bir Fenerbahçeli. Emre Hoca ile devam edilmeli mi? Hani benim niyetim çok üst düzey bir hoca gelmedikçe en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum ama bence bir ihtimal var mı öyle üst düzey bir hoca için? Senin görüşün nedir abi? Bunu merak ediyorum.
Tabii. Kendine çok çok iyi bak. Şimdi dün sosyal medyada Şenol Hoca'nın ismi çok fazla görüldü. Şenol Güneş'in milli takım hocasının, ama açık söyleyeyim, Şenol Güneş'le ilgili en ufak bir şey olmadı, net söyleyeyim. Şenol Güneş'le ilgili işte Şenol Güneş gelmeli tarzında çok fazla hashtagler açıldı. Hatta bir ara Şenol Güneş ismi TT falan filan oldu. Ama net söyleyeyim, Şenol Güneş'le ilgili en ufak bir gelişme yok. İkincisi, Türkiye'de şu anda getirebileceği anlamda bir teknik direktör yok. Yani takıma yerli anlamında getirebileceği anlamda. Ersun Yanal olmadı, Aykut Kocaman olmadı, o olmadı, bu olmadı. Şu andaki görüntü, şöyle söyleyeyim. Arsene Wenger ve Löw'le bazı görüşmeler yaptığını biliyorum Sayın Başkan'ın. Ama camia içerisinde de Emre Belezoğlu'na destek olan ve olmayan belli kesimlerin de olduğunu da biliyoruz. Yeni bir yabancı teknik direktörü getirmek bilmiyorum. Yani şimdi gelecek, kadroda büyük bir revizyona gitmek isteyecek, yeni transferleri isteyecek. Ama öbür tarafta da Emre Belezoğlu, evet, final maçında hata yaptı mı? Yaptı. Kadro tercihi, özellikle Sivas maçında. Yani maçtan bir gün önce, kimse kusura bakmasın, yani o yemekler memekler falan filan, orada hoş sohbetler falan filan, hoş görüntüler değil, o fotoğraflarda medyaya yansıdı. Takımı konsantre edemedi maalesef, onu söyleyeyim. Ama bu takımı kuran kişi anlamında baktığımız zaman Emre Belezoğlu'nun isminin bir adım önde olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bu hafta her şey netlik kazanacak. Eğer yerli anlamda devam edecekse, yerli isim anlamında devam edecekse Emre Belezoğlu'na devam edilmesi bence mantıklı. Ama yabancı gelecekse Emre Belezoğlu'nun kulübede tutulması, yani yardımcı anlamında tutulması, ileriki yıllarda Emre Belezoğlu'nun belki de direkt hoca anlamında biraz tecrübe kazanması anlamında etkili olabilir. Ama dediğim gibi Arsene Wenger gibi, Löw gibi isimleri getiremiyorsan, o zaman Emre Belezoğlu'na devam etmek bence mantıklı. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Aygün abi, günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Ankara'dan Cihan ben.
Buyurun Cihan Bey.
Abi ben farklı bir konuya değinmek isteyeceğim. Beşiktaş taraftarıyım bu arada, ama yani benim için kimin şampiyon olup olmadığı çok önemli değil şu dönem içerisinde. Ben şunu söylemek istiyorum. 2,5 haftadır maçlar yapılıyor. Maçlara biz sokaklara çıkamıyoruz. Çıkamamamıza rağmen maçlara taraftarlar alınıyor. Taraftarlar alınmasının dışında taraftarlar vurdum duymaz bir şekilde çıkıyor sokaklarda.
Maalesef kendi, o görüntüler iyi değildi, doğru. İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi olmasına rağmen maalesef gördüm, ben de gördüm. Evde o kadar kapandık ama inşallah sıkıntı olmaz. Gördüm.
Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ankara'da yaşıyorum. Benim ailem İzmir'de. Pandemiden dolayı oraya gittiler. Ben 1,5 senedir yaklaşık ailemi göremiyorum. Kalkıp ailemin yanına kısıtlamalardan dolayı gidemiyorum. Ben ailemin yanına gidemezken, yani hangi takımın şampiyon olup olmaması kimin umurunda olabilir ki? Yani siz kendiniz de benim yerime koyun. Ben burada taraftar olan insanlara, hani şu an yayını dinleyen insanlar elbet vardır. Yani insan hayatı hiçbir şeyin önünde değil. Bunu bilmeleri gerekiyor insanların. Yani Beşiktaş'mış, Fenerbahçe'ymiş, Galatasaray'mış. Evet, tamam, çok seviyoruz, ediyoruz, ama yani biz olmazsak onlar olmayacak. İnsanların bunu kabullenmesi gerekiyor. Yani federasyon çok büyük yanlışlar yaptı. Bence Adana Spor'a, Giresunspor'a çok büyük yaptırımlar yaptı.
Adana Demirspor.
Evet, Adana Demirspor, özür dilerim. Adana Demirspor'a, Giresunspor'a çok büyük yaptırımlar yapması gerekiyordu. Galatasaray'a, yine Beşiktaş'a, Göztepe maçında alınan taraftarlar, yani locayı geçecekler. Locada oturan insanın benden senden bir farkı yok. Ya sıradan insan. Yani bir insanın parası vardı ya da forsu olduğu için o maçı çıkıp izliyor olması gerekmesi şey değil. Bu kısıtlamada hak değildir yani. Yani kimse de bu hakkı kendini görüp başkasına üstünlük taslamasın. Dün de mesela Samet'in yayınına bağlanmıştım ben. Orada da söyledim. O akşam kuşağında olduğu için sabah kuşağında da insanlar dinliyordu diye sizin programınıza katılıp bunu söylemek istedim. Hani ne kadar çok insan bunu duyarsa en azından belki bir ders çıkartır ya da bir ah çeker, yani bilemiyorum. Ama ciddi anlamda baktığımızda yani cumartesi günü Galatasaray stadının önünde, yani Mehmet Ayhan tweet atmış. Ben maça gidemiyorum diyor, yani trafiği gösteriyor. Yani orada taraftar yığılmış. Ya oradaki taraftara polis niye müdahale etmiyor? Ya da oradaki taraftara niçin bir ceza uygulaması işlemi yapılmıyor? Ya da ne bileyim, Adana Demirspor taraftarı stada alındı diye federasyon niye 1 lira bile para cezası bulunmuyor? Ya bana sorsanız ben...
Para cezaları var tabii, ama bu kulüpler ödüyor işte, yani 60 bin, ama 80 bin, 100 bin gibi. Yaptırım biraz daha ağır olması gerekir. Yaptırımın biraz daha ağır olması gerekir.
Ya medyaya yansımadı. Ya ben olsam
Yok, para cezaları verildi zaten.
Hı-hı. Yani ben olsam hükümete karşı, yani devlet bir yasa çıkartmış, kural kanun kural koymuş, sokağa çıkılmayacak denmiş. Yani sen çıkıp bir kere vatandaş bunu eziyor, sen de kulüp olarak destek veriyorsun. Ya sakın yanlış anlamayın da Salim Manan'ın programından sonraki Özgür Sancar'ın programıydı herhalde. Birisi bağlanmıştı bu Adana Demirspor'un maçından sonra. Ya bunu böyle öyle bir anlattı. İnanın ya, ben o gün böyle cinleri tepeme çıktı. Yani oraya taraftarın alınmasını, taraftarın işte neymiş futbol takımıyla beraber bir araya gelip o coşkuyla maçı kazanmasını falan böyle öyle anlattılar. Yani bunlar satmış gibi insanların bunları üzerinden prim yapmasını ben inanın anlamıyorum.
Peki, peki, anladım.
Ne, çok da ileri bir şey konuşmak istemiyorum.
Anladım, anladım. Dediğimizi çok iyi anladım.
Teşekkür ederim.
Sağ olun, kendinize çok çok iyi bakın.
İyi yayınlar.
Sağ olun, çok merci. Tabii bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yaptırım uygulaması lazım. Görüntüler polise ne yapacak? Yani binlerce insan sokakta, nasıl toplayacaklar onları, nasıl evlere gönderecekler? Kolay iş değil. İşleri Bakanlığı'nın genelgesi olmasına rağmen insanların sokağa çıkmasını anlamış değilim. Açık söyleyeyim, net söyleyeyim yani. En baştan itibaren çok ağır yaptırımlar yapılsaydı belki de bu son olaylar yaşanmazdı. Ama öbür taraftan da bakıyorsun, taraftarlar da işte takımıyla kutlamak istiyor. Ama bunlar şu anda, şu dönemde yanlış. Galiba Beşiktaş Kulübü ayın 19'unda saat 19.03'te bir tören düzenleyecek. Onunla ilgili işte İçişleri Bakanlığı'yla işte Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri görüşecekler. Belli bir kısmı taraftar alınma durumu var gibi konuşmalar yapılıyor. Onunla ilgili karar ne çıkar bilmiyorum tabii. Adem Sağlam, iyi yayınlar Aygün abi. Şampiyonu Sivas maçında Kadıköy'de bıraktık. Rakiplerimize bunun sebebi %20 hakemler, %30 yönetim, %50 teknik kadro diye vermiş Adem Sağlam. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi.
Merhabalar. Kimle görüşüyoruz?
Bursa'dan Uğur abi.
Uğur Bey, buyurun Uğur Bey.
Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Abi ben takımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Artık bu Ali Koç Başkan'ın da artık bence Beşiktaş gibi düşük bütçeli oyunculara yönelmesi lazım. Çünkü Emre Belözoğlu'nun kurduğu takımda bu takımı tercih eden herkes yüksek paralar için bizi tercih etti. Trabzon'dan Sosa olsun, Novak olsun, İrfan Can Kahveci olsun. Artık bence düşük bütçeli, hedefe oynayan futbolcular bulması gerekir. Emre Belözoğlu'nun da ben bunu başarabileceğini düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani şimdi tabii bu hafta netlik kazanacak ama baktığın zaman, genel bir performansına baktığın zaman yani tabii Sivas maçı hariç ligin en önemli maçı. Oradaki performansı kötü. Ligin kaderini tamamen değiştirecek bir maçtı. Ama genel anlamda Emre Belözoğlu'nun performansını ben beğeniyorum. Ama son dönemlerdeki bir iki oyuncu değişikliği, oyuncu tercihlerinde hatalar yaptığında söylememize fayda var. Ama tabii biraz da tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Açık söyleyeyim, biraz tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Belki oraya bir yanına çok iyi bir isim yardımcı alınırsa ikisi beraber devam edebilir mi? Mantıklı. Çünkü bu kadro Emre Belözoğlu kurdu. Şimdi yeni bir teknik direktör getirsen, şimdi Türkiye'den bir teknik direktör gelmeyecek, net söyleyeyim. Duyuyor musunuz beni?
Evet, duyuyorum abi.
Türkiye'den teknik direktör gelmeyecek, net. Şimdi yabancı getirdiğin zaman yabancı ne diyecek?
Transfer isteyecek o da.
Yani en az 7-8 tane, belki de 10 tane transfer isteyecek. Yeniden sil baştan bir takım. Yabancı teknik direktörün ülkeyi tanıması gene bir ilk senenin kaybına yol açacak. İlk senenin kaybı sonrası gene tepkiler artacak. İşte gene olmadı, etmedi, şu takım şampiyon oldu. İşte hoca başarısız, bu getire getire bunu mu getirdiler diyecekler. Doğru mu?
Doğru abi, ama 3 yıldır aynı şey deniyor. 3 yıldır aynı başarısızlık var. Değişen hiçbir şey yok.
Orada bence Sayın Başkan'ın en büyük hatası, net söyleyeyim, en büyük hatası Aykut Kocaman'a devam edebilirdi.
Ya o da olabilir de, yani Koku geldi mesela. Koku'ya getiriyorsun madem, sabret yani. 2 sene mi 3 sene mi verir?
Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bir dakika. Orada tribünler, Koku gitmezse stattan çıkmayası falan filan tezahüratlarını çabuk unuttunuz.
Ya doğru abi ama yani.
Yani orada bilmiyorum, ben o stattaydım. Ben o stattaydım. Bütün tribünler, yaklaşık en az 30-35 bin kişi vardı orada. Çıkanlar hariç diyeyim, hani erken çıkanlar vardı. Koku göndermezsen çıkmayacağız diye tezahüratlar vardı. O dakikadan sonra mecburen Koku gönderildi. Hata yaptım başkan, zaten bunu söylüyor Sayın Başkan. Evet, benim de hatalarım oldu diyor. Kabul ediyor zaten başkan. Sayın Başkan kabul ediyor. Ama dediğim gibi belki Aykut Kocaman'la devam etseydi Evet, Fenerbahçe taraftarı çok istememesinden kaynaklanan, yönetim içerisinde çoğu yöneticinin Aykut Kocaman'la ilgili yapmış olduğu tweetler var, sözler var, cümleler var, konuşmalar var. Ondan kaynaklanan belki olaylara başkan dur deyip devam etseydi belki çok daha farklı bir şey olabilirdi. Bilmiyorum yani, bir şey diyemiyorum.
Doğrudur abi, ama ben yani ama bu şekilde yapılacak yani yıldız transferlerinden dolayı ben gene teknik direktörün tecrübeli ve iyi bir isim olmazsa yine başarının gelmeyeceğini düşünüyorum abi.
Evet, yani dediğim gibi bu hafta her şey netleşik kazanacak. Yani bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacak ve ondan sonra da Sayın Emre Belezoğlu'nun durumu belli olacak.
Teşekkürler abi.
Sağ ol, kolay gelsin, teşekkürler. Evet, dediğimiz gibi. Günaydın abi, Fenerbahçe nere olacak? Geçmiş bayram mübarek olsun demiş Muhammed Dao beyefendi. Çok teşekkürler. Zaten onunla ilgili konuştuk. Sayın Başkan bu hafta içerisinde Emre Belözo bir görüşme yapacak. Şimdi bir de kongre de ertelendi biliyorsunuz Fenerbahçe'de. Haziran ayın tabii ikincisi 5-6 Haziran'dı. Şimdi tabii ki 1 Haziran'a kadar da biliyorsunuz devam ediyor her şey. Belli bir kısıtlamalar belli bir ölçüde kaldırıldı ama kongrelerle ilgili kararlar devam ediyor. Yani kongrelerin büyük ihtimalle ilk haftalar alınırsa ayın 29, yani ay sonu gibi gözüküyor. Haziran sonu gibi gözüküyor. Hem Fenerbahçe açısından hem Galatasaray açısından Haziran sonu gibi gözüküyor. Onu da şimdiden söyleyelim. Tabii bu da kongrelerin de uzaması da kulüplerin transferlerini de etkileyecek biraz tabii. O tarihe kadar transferler bitirilmesi lazım. Maçlar tekrar başlayacak. Haziran erken kamplar başlayacak. Sezon açılmışlar başlayacak. Bir an önce bunların da halledilmesi gerekiyor. 10.51 saatlerimiz 10.51. 11.10 geçeye kadar telefon almaya devam edeceğiz. Yarın biliyorsunuz şampiyon Beşiktaş'ın formasıyla ilgili telefonları alacağız yarın. Çarşamba günü de formayı kazanan dinleyicimize de formayı göndereceğiz. Beşiktaş formasını göndereceğiz. İmzalı Beşiktaş formasını göndereceğimizi söyleyelim. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edeceğiz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Gökhan Arslan, Aygün Bey iyi yayınlar. Statlara seyirci alınmasının bedelini sadece para cezasıyla ödüyoruz gibi görünüyor ama maalesef kazın ayağı öyle değil. Seyirci görüntüleri ekrana yansıdıkça Şampiyonlar Ligi finali neden bizden alınıyor diye düşünürüz işte demiş Gökhan Arslan, doğru. Ender gelişen Osus'un atakları, iyi yayınlar Aygün Bey. Şampiyon Beşiktaş taraftarıyım. Son maçlar öncesi 3 atarız 5 atarız diyorduk ama Malatyaspor ve Göztepe gerçekten birçok kişiyi mahcup etti. Bu iki takımı tebrik ediyorum. Yeni sezonda başarılar dilerim. İyi yayınlar demiş. Poyraz Bulen, selamünaleyküm Aygün abi, Gaziantep'ten selam olsun. Fatih Hoca'nın maç sonu açıklamada son kısmında yarından itibaren Bodrum'a gidiyorum, ABD'ye gidiyorum, vize vesaire dedi. Sence o açıklamaları bundan bir ay önceki dışa yansıtılamayan kaosun büyüklüğünü gösteriyor mu? Orada zaten Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamasına istinaden yaptı Sayın Başkan. Biliyorsun Sayın Mustafa Cengiz orada şu cümleleri kullandı. İşte kulübe gelen bedava biletler var. O biletleri kullananlar var, işte bir Bodrum'a gidiyor, bir Amerika'ya gidiyor tarzı bir cümleler kullandı ki hakikaten hoş olmayan cümlelerdi Sayın Mustafa Cengiz açısından. Hem futbolcuları da öne atması anlamında. Sonradan evet ben onları motive etsin diye bunları söyledim dese bile o dönemde maalesef hoş olmayan cümlelerdi. Sayın Başkan da zaten Fatih Terim'le Sayın Başkan'a istinaden işte yarın Bodrum'a gideceğim, belki Amerika'ya gideceğim tarzda ona bir atıfta bulundu. Ona bir cevap vermiş oldu. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi, nasılsın?
İyiyim teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
Sağ olasın, ben Murat, İstanbul'dan, Dallas Murat.
Buyurun Dallas Murat Bey.
Hatırladım değil mi abi?
Hatırladım şimdi şeyden dolayı. Doğru, doğru. Yalan rüzgarı.
Aynen. İçimizdeki umut bitmez dedik. En sonunda Sivas maçından sonra da Allah'a çok şükür bitti. Sonunda bu ligi de tamamladık bir şekilde. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum abi. Tebrik etmekten başka da bir çaremiz yok. Tabii başta Sergen Yalçın olmak üzere. Yani öyle veya böyle bu şekilde şampiyon oldular. Uzatmaya gerek yok lafı. Yani öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Kimin hakkı yendi, onun hakkı yendi. Bunun çok detaya girmeye gerek yok. Ben bir şey sormak istiyorum Aygün abi. Beşiktaş bu sene çoğu otoriter dedi ki çok iyi top oynadı. Şöyle top oynadı. Fenerbahçe ile Galatasaray hiç iyi top oynamadı işte şu dönemde.
Ama genel anlamda şuna baktığın zaman diyelim ki 40 hafta içerisinde Beşiktaş'ın iyi futbol oynadığı maçların Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla olduğunu söylüyor. Şimdi mesela sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'nin...
Allah'a şükür.
şunu sana sorayım. Tamam. Fenerbahçe'nin mesela bu sezon çok iyi oynadığı 3-5 maçı sayabilir misin?
İlk 9 maç.
Çok iyi oynadı.
Ya ilk 9 maçta. İlk 9'da 9, ilk 9'da 8 yaptık neredeyse. Çok iyi oynadık bence ilk 8 maçı.
Yani ben mesela 3-4 tane maç tam fazla sayamam aslında baktığın zaman. Sen gene yani fazla sayıyorsun.
Çok iyi oynayanla çok kötü oynayanlar arasında 2 puan fark var sonuçta.
Ha, o da doğru tabii ki. O da doğru.
Yani çok iyi oynayıp da yerden işte çok iyi oynadı. Şöyle teknik direktör dokunuşu, böyle teknik direktör dokunuşu. Yani Erol Bulut bizde zaten başta olmasaydı biz o dokunuşları çoktan yapmıştık abi.
Orada hoca yanlış tercihi.
Hoca yanlış tercihi. Yani bir de ya abi her senelik başlamadan ben şunu anlamıyorum. Yani o kadar aslında yaram derin ki bir taraftan da eşim ve kızım için sevindim. En son maçta hep Beşiktaşlılarla beraber seyrettik ailecek. Yani bir taraftan da sevindim. Yani lig başlamadan önce ben akşama kadar şoför olarak çalışıyorum bir şirkette. Radyo spor dinliyorum. Lig başlıyor. İşte bağlanıyorlar. Özellikle buradan lafım da Mithat Bey'e. Özgür Bey'in programına bağlanıyor. Sene başı ya ligin oynanmasına gerek yok ki zaten dedi. Nihat Özdemir Federasyon'da. Ali Koç'u biliyorsunuz zaten. 15 puanla Fenerbahçe şampiyon olur 30. hafta. Ne oldu abi? Her sene aynı senaryo. Her sene aynı senaryo abi.
Her sene aynı filmi izliyoruz diyorsun.
Peki. Her sene aynı. Ya Fenerbahçe'yi kolluyorlar. Nerede kolluyorlar abi? Nerede kolluyorlar? Tek tek pozisyonları saysam 15 puan çıkartırım abi. Gözle görünen hala hafızalarda kalınan Gençler Birliği'nin 28 santimden attı olsay. Ozan'ın kolu mu ilerideydi? Şeyin kolu mu ilerideydi? Göz var nizam var abi. Bir de bir lafımda Muslera'ya çok severim bir Fenerbahçeli olarak. Çok beğenirim, çok takdir ederim. Çok beyefendi bir insan. Maçtan sonra herkesle tokalaşıp da Malatya'nın kalecisiyle tokalaşmayıp da elini tersiyle hareket yapmasa ne diyorsun abi?
Görmedim. İzlemedim.
Yani, Azbol yeri diye mi kızdı acaba?
Yok onunla alakalıdır. Belki ya şimdi yanlış o pozisyonları bazı yanlış değerlendirmemek
yok, tamam,
lazım.
Yok maç bitti. Maç bitti herkes tokalaştı. Tamam olan oldu biten bitti. Şampiyon Beşiktaş tamam herkes de tokalaştı.
Belki üzüntüyle olmuş olabilir bilmiyorum. Şimdi Mustafa Yakın'dan
ben de. Karşı taraftaki kaleci senin meslektaşın sonuçta abi.
Hayır hayır belki görmemiş de olabilir. Bak o andaki.
Yok yok kaleci elini uzatıyor abi.
Ha, ben pozisyonu görmedim.
Yok maç bitiyor. Kaleci orta sahada herkese tokalaşıyor Mustafa falan. Karşı takım kalecisi Malatya'nın ismini hatırlamadım şimdi. Elini uzatıyor. Mustafa ters bir hareket yapıyor. Hadi oradan der gibi falan. Hmm. Hiç yakıştıramadım gerçi. Ben gerçekten Mustafa'ya yakıştıramadım.
Peki. Çok teşekkürler.
Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi Beşiktaş 2 golle mi şampiyon oldu?
Artı 2 avantaj evet.
Artı 2. Bu Ankara Gücü Karasu için attığı 2 gol de sayılıyor değil mi onlara?
Kolay gelsin Murat kardeşim. Görüşmek tamam. üzere. Sağ ol. Görüşürüz. Hatem Öztürk. Yani şimdi bunlara da cevap vermek istemiyorum. Yani ne diyeyim? Hatem Öztürk. Günaydın Aygün abi. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Abi bu şu saatten sonra Fenerbahçe'nin Emre Hoca dışında bir hoca düşünmesi yeni sezon için yıkım olur. Sil baştan dönülmesi demektir. Galatasaray'ın ise saatlerimiz 11'i gösteriyor. 10 geçeye kadar telefon alacağımız söyleyelim. Ondan sonra da artık programın ikinci bölümüne geçeceğimiz söyleyelim. Mehmet Dayan, Bursa'dan selamlar Aygün abi. Sence Emre Berezoğlu'ya devam edilecek mi? Bence hemen karar vermeleri lazım. Artık kaybedecek lüksümüz kalmadı. Yerli olacaksa Emre ile devam edilmesi lazım demiş Mehmet Dayan. Evet saatlerimiz 11. Kısa bir aramız var. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Kadir Bozdemir, abi günaydın Beşiktaş taraftarını Beşiktaş taraftan tebrik ediyorum bir Fenerbahçe olarak demiş. Lucas Biglia ile ilgili bir bilgin var mı demiş. Biglia ile ilgili isimler dolaşıyor ama netleşen bir şey yok sevgili Kadir kardeşim. Onu söyleyeyim ama isimler dolaşıyor. Yeni değil yani epeydir dolaşan o isimler. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim, nasılsınız? Kimle görüşürüz?
Teşekkür ederim. Cem ben İzmir'den.
Buyurun Cem Bey.
Aygün Bey, ben Beşiktaş taraftarıyım. Gerçekten Sergen Yalçın'ı ve yönetimimizi bu konuda kutluyorum. Az önce arayan arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Dedi ya, Beşiktaş'ın futbolu, Beşiktaş'ın futbolu. Beşiktaş bu dar kadrosuyla buralara geldi. Birçok eksikle son maçlarını oynadı. Benim tahminimce bu eksikler olmasaydı eğer...
Tabii Abubakar oynasaydı çok daha farklı olabilir. Doğru doğru. Cenk Tosun Abubakar olmaması, özellikle Abubakar olmaması büyük bir handikaptı. Doğru, handikap.
Yani bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sadece takım taraftarlığı yapmak gerekmiyor. Ben gerçekten bu sene Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Galatasaray yine biraz daha iyiydi Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe'nin bence hem teknik direktör seçiminde hem de oyuncu seçimlerinde biraz aceleci davrandığını, har vurup harman savurduğunu düşünüyorum.
Anladım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Cem Bey?
Çok teşekkür ediyorum.
Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok mersi. Evet, Erkan Çiftçi demiş ki Mustera Malatya Spor Kalesi'nin elini maçı yavaşlattı ve vakit geçirdiği için sıkmadı demiş. Selamlar abim demiş. İzlemedim çünkü pozisyonu ben. Ben o gün biliyorsunuz biraz Fenerbahçe arkasından tabii goller geldikçe dönüyorsun maçlara. Pozisyonlara bakabiliyorsun ama maç sonlarında falan tamamen şeye döndüm çünkü. Beşiktaş maçının sonlarına döndüm. Çünkü orada açıklamalar, konuşmalar, saha içerisindeki şeyler vardı. Diğer maçlara bırakmak zorunda kaldım. Onu söyleyeyim. Görmediğim için de görmediğim maçla ilgili de yorum yapmak istemiyorum. Halil Demir demiş ki abicim Beşiktaş'ın yarınki maçı neden yarın oynuyor? Bu maçın cuma oynanamaz mıydı demiş. Yani bunlar çünkü bir de cuma oynansın önümüzdeki pazar futbolcuların da milli takım araları var. Milli takıma gidecekler var. Futbolcuların tatilleri var. Onlara göre bu tarihler, mahalleler belirleniyor. Sevgili Halil kardeşim bunlar daha önceden açıklanan tarihler. Saatlerimiz 11.03'ü gösteriyor. Yavaş yavaş telefon almaya devam edeceğimizi söyleyelim. Mesajları da okumaya devam edelim. Ozan Gül demiş ki Aygün abicim yayınlar Ali Koç başkan olacak mı demiş. Adaylığını açıklayacak zaten başkan sevgili Ozan kardeşim. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde sayın başkanın adaylığı ile ilgili ve bazı konularla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün Bey.
Merhabalar.
Bir Fenerbahçeli olarak sizin de sıkıntılarınızı anlıyoruz yani. Sizin orada bir Fenerbahçeli olarak program yapmanızla ne kadar zor olduğunu
hissediyorum
ben.
Niye? Anlamda.
Vallahi seni çok seviyoruz gerçekten.
Sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Çok özür dilerim. Kimle görüşüyoruz? İsim?
Ben Suat efendim.
Buyurun
ben.
Suat
Antalya'dan
Bey.
Antalya'dan arıyorum ben.
Buyurun Suat Bey.
Aygün Bey ben burada siz biraz önceki konuşmalarınızda dediniz Aykut Kocaman'la dediniz devam etmeliydi dediniz.
Edebilir aynen, dedim yani. Doğru. Yani öyle bir olabilirdi, bir deneyebilirdi o anlamda söyledim.
Aslında bizim burada Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un burada ileri nasıl fark edemedi anlamadım. Çünkü Aziz Yıldırım'ın yanında çok çalıştı kendisi. Yani bu işe yabancı birisi değil. Yani onun yanında kendini bayağı yetiştirdi şey olarak futbol bakımında. Ama Aykut Kocaman o sene ikinci geldiği senede yılda o çok küçük çok zor bir kadroyla gelmişti zaten. Aslında onu görebilseydi sizin dediğin çok haklı yani o konuda.
Hı hı.
Bir de ben Sayın Başkanımızı çok seviyorum. Çok gerçekten çok değerli bir insan. Bir de en büyük hatayı bence şeyde yaptı.
Nerede yaptı?
Ersun Yanal'ı devam ettirmemekte yaptı. Çünkü Ersun Yanal'a devre arasında bir tane transfer yapamadık biz yani. Elinde oyuncu kadrosu
doğru,
yoktu.
Doğru.
Gerçekten yani Ersun Yanal'la devam etseydi inan ki biz bu sene 10-15 puanla belki lider olurduk yani.
Doğru. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Suat Bey?
Aygün Bey sizi bulmuşken bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe'de bu sene oyuncu kadrosu bakımından çok ruhsuz bir oyuncu kadrosu vardı. Yani insanlar da biraz ben burada
o formanın hakkını vermesi gerekiyor.
Canlı yayında olduğum için gerçekten kendimi frenliyorum. Utanmaları lazım. Şimdi utansınlar yani. Gerçekten utansınlar yani. O kadar Sayın Başkan bunlara barbekü yaptı. Bilmem ne yaptı. O kadar etler yediler. Ağırlaştılar yani. Doğru dürüst oyun oynamadılar. Ya yazıklar olsun. Gerçekten bir Fenerbahçe olarak şampiyon olmadığımıza üzülmüyorum. Ama yani en çok üzüldüğüm nokta bu insanların ruhsuz bir şekilde orada mücadele etmesi. Beni en çok üzen taraf bu oldu. Eğer orada gerçekten dişe diş korakor bir mücadele yapsalardı biz bugün bağrımıza açık açık derdik ki ya bağrım derdik ki yani gerçekten helal olsun oyuncuların ellerinden geleni yaptı derdik yani. Peki. O oyuncuların birçoğunu 4 tane 5 tane oyuncu hariç birçoğunu Ali Koç'un kesinlikle göndermesi lazım. Yani bu oyunculardan hiçbir şey olmaz. İnşallah bu sene bu hatayı yapmaz yani. Bu oyuncularla devam ederek yapmaz. Peki. Çünkü oyuncularda ruh yok.
Peki. Anladım. Ne demek istediğinizi anladım.
Katılıyor musunuz Aygün Bey benim bu konuşmalarıma?
Yani şöyle söyleyeyim. Yani ruh anlamında demeyeyim, motivasyon anlamında söyleyeyim. Tabii o ruh biraz tabii ağır kaçabilir ama şunu söylememiz lazım. Saha içerisinde o formanın hakkını vermeleri gerekir. O formayı terletmeleri gerekir. Çok geniş bir kadron var. Sivas evet. maçını kazandığın zaman şampiyon olma ihtimalin çok çok çok yüksek. Sen o maçı konsantre olamıyorsun. O maçı kazanamıyorsun. Yani aynen o maçta değil. O maçı hak edecek bir futbol ortaya koyamıyorsun.
Gerçekten biz Fenerbahçelileri en güzel şey gerçekten bu futbolcuların orada yani önceki Fenerbahçeliler gibi Ales gibi o diğer oyuncularımız gibi böyle mücadele etmemesi oldu Lugano gibi. Bunlar gerçekten yazıklar olsun diyorum ben. Bir de bak Sivas maçında ya bir tane sarı kart görmediler. Yani bu kadar bu iş böyle mi olur yani? Yazık günah yani. Peki. Gerçekten o üzüntümüz o yani. Yoksa Beşiktaş helal olsun. Yani adamlar şampiyon oldu. Yani şu Sivas maçını alsaydık acaba Serdar Ali Çelikel diyor ki ne? Eğer diyor, biz diyor Sivas maçını alsaydık diyor Fenerbahçe olarak diyor alınsaydı diyor. İnan Kayseri'de gene kazanamazdık diyor.
Peki.
Vallahi bu dediğine ben de çok katılıyorum yani. İnan peki. ki eğer biz Sivas maçını alsaydık gene Kayseri'de bırakırdık yani şampiyonluğu.
Peki. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. Günde. Sağ olun.
Allah razı olsun size.
Sağ olun. Kendinize iyi bakın Suat Bey. İlan Kutu. Kolay gelsin Aygün Bey. Beşiktaş hakkıyla şerefiyle şampiyon oldu demiş. Hala laf söyleniyor demiş. Tebrik edilmesi lazım demiş İlan Kutu. TC Nihat Çetin. Bir de Aygün Bey bir basın mensubunun Ahmet Nur Çebi'ye Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili iddianız yanlış çıktı. Özür dileyecek misiniz diye sormasını beklerdim demiş Nihat Çetin. O iddia da biliyorsunuz şeyle ilgili. Koç Holding, Moç Holding ile ilgili muhabbet. Arif Kuzey demiş ki sen Galatasaray düşmanısın demiş. Ne alakası var ya şimdi bununla? Bak bu kadar da net okuyorum yani. Yazılanların her şeyi tıkır tıkır oturup okuduğumda söylemek istiyorum. Ne alakası var şimdi? Ne konuştuk da Galatasaray düşmanı çıktık onu da anlamış değilim. Evet kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra artık telefon almayacağımızı belirtelim. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Cem Kuru, iyi yayınlar Aygün abi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyorum demiş Cem Kuru kardeşimiz. Mesajları, o kadar çok mesaj geliyor ki şu mesajı da okuyalım. Süleyman Özan, merhaba Aygün abi demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Evet, zaferin şifresi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun zaferin şifresi. Şifre neydi? Nasıl oldu? Şifre ne? Neler bu sonunda bu başarı geldi? İsterseniz bununla ilgili bir zaferin şifresiyle ilgili çok önemli bir isim attığımızda şu anda TGRT TV Haber Müdür Spor Müdür Yardımcısı sevgili Hakan Dede var. Hakan yeğenimiz hoş geldin.
Aygün abicim yayınlar.
Hakan yalnız Haber Müdür Yardımcısı dedim. Oraya doğru gidiyorsun galiba.
Efendim?
Yanlışlıkla bir haber müdür yardımcısı dedim ama herhalde spor müdür yardımcısı dedim ama sonra toparladım da haber müdür yardımcına doğru gidiyor galiba. Gidişat oraya doğru gidiyor inşallah.
Biz haberciliğimizi yapalım. Haberlerimizi verelim. Spor için de olalım bize yeter.
Ne diyorsun bu şampiyonun şifresi için neler söylersin?
Şimdi önce Beşiktaş camiasını kutluyorum tabii. Çok önemli bir şampiyonluk. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan Beşiktaş'ı ayakta tutacak bir şampiyonluk. Şimdi şifre bence Sergen Yalçın. O kadro tabii ilk ortaya çıktığında belki hiç kimse şans vermedi. Birçok kişi eleştirdi yönetimi. Rakipleri karşısında özellikle Fenerbahçe'nin yaptığı transferler karşısında yani çok transferler karşısında Galatasaray'ın iyi kadrosuna karşı Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusuydu. Eleştiriler de bu yöndeydi yönetime. Ama Sergen Yalçın kaleci dahi istemedi biliyorsunuz.
Evet Ersin Utku ile devam edeceğim dedi ki. İki tecrübesiz de biliyorsun doğru söylüyorsun aslında.
Evet Ersin ve Utku ile devam edeceğim dedi. Altyapıdan oyuncuları çıkardı. Rıdvan'ı çıkardı. Kartal'ı çıkardı. Birkaç tane daha oyuncu çıkardı. Zaman zaman oynattı. Rıdvan'ı milli takıma kadar gönderdi. Tabii bir de yükseliş maçı vardı. Neydi o? Hep söylüyoruz Aygün abi. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçıydı. İki takımdan biri yükselişe geçecekti. Sergen Yalçın ve Beşiktaş daha kenetlenmişti. Oyuncularının dilinden de anlıyor Sergen Yalçın. Şimdi Beşiktaş muhabir arkadaşlarımızdan içeriden aldığımız bilgilerde her oyuncuya sana güveniyorum. Sezonu seninle tamamlayacağım. Wellington çok eleştiri aldı. Wellington'un üzerine gitti. En sakala dediler ki stop, sol bek değil, oyuncu değil, futbolcu değil diyenler oldu. Bunun Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığını söylüyoruz diyen gazeteciler oldu. Zaman zaman biz de eleştirdik. Ama her antrenmanda yanına gitti. Ben sana güveniyorum. Sezonu seninle bitireceğiz. Biz şampiyon olacağız. Her oyuncuya bunu aşıladı. Biz şampiyon olacağız. Ama tabii ki zaman zaman düşüşler de oldu. Bu düşüşlerin nedeni neydi Aygün abi? Bunu zaman zaman da söyledik zaten yayınlarımızda. Beşiktaş'ta ne zaman hakem olayına, işte şerefli ikinciliklere, önceki yaşanmışlıklara dönmeye başladı. Bu tabii takımın ve camianın moral ve motivasyonunu düşürdü. Acaba bizim önümüzü mü kesecekler? Hep dedik ki bundan uzak dursun Beşiktaş. Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Beşiktaş'ın futbolcuları şampiyonluğa aç ve şampiyonluğu istiyor. Bu algılarla veya bu stresle uğraşmasın Beşiktaş. Daha içinde kalsın dedik. İşte düşüşlerin sebebi oydu. Yine zaman zaman tabii kadro eksikliğini de çok yaşadı Sergen Yalçın. Neden? Bir alternatifli kadrosu yok. İki, işte dediğimiz gibi rakipleri karşısında hani Anadolu takımlarının bile bazen zaman zaman tam kadro çıktığı mücadelelerde Beşiktaş hep bir eksik geriden gitti. Stoperi olmadı, Necip geldi. Sağ bekçi olmadı, Necip sağ beke geçti. Fenerbahçe maçında bile Necip sağ bek oynadı, hatırlayacak. Stoper oynadı, stopere geçti filan. İşte Vida ile ilgili, ya Vida işte gidecek mi, performansı düştü. Laiç işte süperstar ama Sergen Yalçın oynatamıyor. İşte Laiç oynamak istemiyor. Gece hayatı var, şu durumdur ama bir şekilde herkesi motive etti. Herkesin yerine bir oyuncu koydu. Sakatlıklar, eksikler, ya bir takımın iki golcüsü birden aynı anda sakatlanır mı? Hem Abubakar hem Cenk Tosun sakatlandı, cezalı oldu filan. O arada Gezal çıktı. Hep bir oyuncular iki kişilik oynadı, üç kişilik oynadı. Gezal asist kralı oldu, ardından gol attı, takımını itten aldı filan. O penaltı yapması bile son Göztepe maçında ayakları titredi insanın. Yani sen
evet, ben atamıyorsun. Abi, bir penaltı değil mi? Bütün sezona mal olacak.
Geldi, her şeyi yatırdı. Yani bir inanmıştık ama seneye böyle olur mu Aygün abi? Olmayabilir. Beşiktaş'ın hem Şampiyonlar Ligi için hem Süper Lig için iyi bir kadro kurması lazım. Zira Fenerbahçe çok kötüydü. Galatasaray çok kötü puanlar kaybetti. Fenerbahçe 25 puan kaybetti Kadıköy'de.
Evet.
Yani şimdi şöyle söyleyelim, övdük. Beşiktaş'ı çok övdük, öveceğiz de ama şimdi bu kadroya biraz da şans da yardım etti yani.
Tabii iki takım çok kötüydü. İki takım da çok kötüydü söylemek
lazım. Tabii.
Trabzon'da koymamız lazım aslında. Trabzon'da kadro yapısını koymamız lazım. Abdullah Hoca'nın geç gelmesi.
Tabii. Ve şunu da söyleyeyim. Bu sene artık hem Şampiyonlar Ligi, hem Türkiye Kupası, hem Süper Lig. Onun için biraz daha kadro kurması lazım.
Geniş kadro kurması lazım.
Tabii. Yani Sergen Yalçın'a idare ederiz diyemez bu sene. O yüzden çabuk bir kopuş olabilir. Bu seneki gibi şansı olmayabilir Beşiktaş. O yüzden bu sene geldi geçti, artık Beşiktaş'ın hemen acil toparlanması lazım. Çünkü bir PAOK gibi bir ders yine yaşayabilir Beşiktaş. Çünkü kadrosu Şampiyonlar Ligi için tabii ki yeterli değil. Lig için bile artık yeterli değil. Ha, bu arada ben Türkiye Kupası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. Çok büyük bir başarı çifte kupayla. Yani kimse birçok kişinin kadro anlamında şans vermedi, yoksa büyüklük anlamında tabii ki 3 büyüklerden 4 büyüklerden biri Beşiktaş. Çifte kupayla tamamlayacak belki de sezonu. Bu da çok büyük bir başarı Sergen Yalçın açısından. Ve şunu da söylemek istiyorum. Çok maddi bir kazanç elde etti. Yayının başında da söylemiştim. Maddi manevi kazancının yanında maddi kazanç elde etti. Nedir? Kasasına hem Şampiyonlar Ligi hem lig geliri bir anda 200 küsür milyon falan bir para ekleyecek yani. Bununla birlikte tabii yayın gelirleri var, şunlar bunlar var, Şampiyonlar Ligi'nin ayak bastı var. Belki de Beşiktaş'ı ekonomik anlamda ipten aldı. Neden yönetim artık bir transfer yapar dedim? Çünkü bu paradan dolayı. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde başarı geldikçe de para geleceği için Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerekten yatırım yapması lazım Beşiktaş'ın. Mesela sol bek alması lazım, stoper alması lazım. Stoperler bu sene can çekişti Beşiktaş'ta, biliyorsun.
Doğru.
Montero'su, Wellington'u filan Bir daha tek kaldı, bir türlü partner bulamadılar. Bir de Necip geldi oraya, sağ bek yok, Necip geçti oraya. İşte Rıdvan genç, tecrübesiz ama iki katı, üç katı oynadı Rıdvan çocukcağız. Yani bu da ona tabii milli takımı yolunu açtı da Beşiktaş'ın kadro yapması lazım.
Tabii şimdi kasa derken şunu da söylemekte fayda var. Toplam tabii sponsorluk, lisanslı ürün satışları, ticari gelirlerle beraber Şampiyonlar Ligi geliri, işte Türkiye Ligi'nden falan 1 milyar TL'ye falan bulacak konuşuluyor paranın.
Ya tabii şimdi...
büyük avantaj.
Tabii büyük kasaya para girecek. Yani şimdi ilk etapta 200 küsür milyon gireceğini okudum ben. Bunun tabii ıvır zıvır, reklam, televizyon, şudur budur, her şeyin bir geliri bu var. Sırf 194 lira bildiğim kadarıyla yayın gelirinden.
Yayın gelir var, 194 milyon TL doğru.
Evet, yani şimdi dediğin rakam doğru. Ona göre de Beşiktaş mutlaka transfer
213 milyonmuş var. Pardon, yayın gelir 213 falan diyorlar şimdi. Yayın gelirin evet. Toplamı 213 milyon. Eski şampiyonluklar da falan filan ekleniyor ya onların içine toplamla evet, beraber. Evet, İyi evet. Rakam.
İyi rakam. Hem bak moral buldu Beşiktaş hem de maddi anlamda da kasasını dolduracak. Belki Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de elini kuvvetlendirecek. Sayın yönetimin elini kuvvetlendirecek. Yönetim de işte ona göre bir yatırım yaparsa, transfer yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde de biliyorsun Fikret Orman döneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar Beşiktaş'ı ekonomik anlamda rahatlatmıştı.
Doğru. Tabii şimdi Beşiktaş bir yandan da sözleşmesi biten işte Sergen Hoca olmak üzere birçok isimle de tekrar görüşmeler yapacak.
Evet.
Sergen Yalçın'la ilgili neler söylersin? Sergen Hoca zaten imzaya hazır olduğunu her fırsatta söylüyor. Başkan da açıklamaları zaten bu yönde.
Evet.
Neler söylersin?
Şimdi Sergen Yalçın tabii 100. yıl şampiyonunun ardından bu sene çok zor bir şampiyonluk aldı. Sözleşme mutlaka yapılacaktır ama şu anda Sergen Yalçın eli de kuvvetli Sergen Hoca'nın. Şimdi isteğini de yaptırmak isteyecektir. Mutlaka diyecektir ki ya başkanım.
Tabii hani ilk geldiği zamanki gibi böyle hani dar kadro falan.
Tamam kalsın yok ben işte her sene devam edeceğim demez.
Bu sefer eli daha güçlü.
Tabii. Yani şimdi Sergen Hoca'nın yaşadığı sinir stresi hepimiz gördük. Bu kadroyla bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte kendinden verdi. Hakemlerle mücadele etti. Efendim rakip takımla mücadele etti filan. Bu sene diyecek ki ya başkanım tamam Beşiktaşlıyız, efsanelerdeniz, çok iyi bir şampiyonluk aldık, senin de çok emeğin var ama bu sene artık istediğim yerlere mutlaka transfer yapmak istiyoruz'u söyleyecektir başkana Sergen Hoca. Ama eli de kuvvetli yani.
Tabii Abubakar Gezal ve Rozier'le ilgili de dün biliyorsun açıklamalar vardı.
Evet.
Onların da zaten devam edeceği yönünde. Şimdi şeye dönmek istiyorum aslında bir yandan.
Gezal çok önemli ama.
Gezal çok
yani
önemli.
O ikisinin üçünün arasında Gezal olmazsa olmaz.
Evet. Ama büyük ihtimalle Sayın Erdal Torunoğulları işte bu transferleri bitirecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.
O da zaten
Sayın Başkan'ın da zaten
yani
açıklaması var biliyorsun.
Elinde bütçe olsa evet. Elinde bütçe olsa Erdal Torunoğulları'nın Türkiye'de getirmeyeceği oyuncu yok. Ama tabii biraz para meselesi bu, bütçe meselesi yani.
Zaten biliyorsun Sayın Başkan da maçtan sonra kadromuzu bozmak istemiyoruz. Herkesi tutmaya çalışacağız. Herkesin kalmasını istiyoruz. Ona göre çalışmalar yapacağız diye açıklamaları vardı. Şimdi aslında biraz da şeye dönmek istiyorum. Fatih Terim'e dönmek istiyorum. Galatasaray'a dönmek istiyorum. Sayın Fatih Terim tabii maç sonu açıklamalarına baktığımız zaman orada çok imalı bir cümle kullandı.
Evet.
Bodrum'a gideceğim dedi. Belki oradan Amerika'ya gideceğim dedi. Vizemize evet. Dedi. Bundan bir süre önce biliyorsun Sayın Başkan'ın da bir açıklaması vardı bu yönde. Onunla ilgili neler söylemek istersin?
Daha önemlisi hakkını helal etsinler dedi.
Ona gelecektim zaten. Ona geleceğim. İkinci sorum
işte, o. Yani, şimdi bakın Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hocalardan biri. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Sergen Yalçın geliyor. Arada Aykut Kocaman var falan neyse. Ama en başarılısı UEFA Kupası var. Galatasaray'a görmediği şampiyonlukları getirdi arda arda. Başarıları elde ettirdi. Süper Kupayı da ben Fatih Hoca'ya veriyorum. Çünkü onun bıraktığı mirastan Lucescu böyle gitti Süper Kupayı aldı. Yani şimdi biraz bu adamın egosu olacak. Bu adamın biraz gururunun okşanmaya ihtiyacı var. Galatasaray tamam Fenerbahçe'yi sevmeyebilir, Beşiktaş'ı sevmeyebilir, eleştirebilir. Ortak noktada Türkiye'nin hocasıdır. Milli takıma başarılar kazandırdı. Şimdi... Bu kadar da bu adamın bir kredisi olsun, egosu olsun. Yani sen bu adamı bu kadar eleştiremezsin. Hele Galatasaraylı'nın ben Fatih Hoca'yı bu kadar eleştirmesine gerçekten anlam veremiyorum. Yani elinden geleni yapıyor. Zaman zaman bence kendisinden de ödün veriyor. Gereksiz işler de yapıyor hocamız. Nasıl ama neden? Ya şimdi yönetimde bir boşluk görüyor. Yönetimin adına bence konuşmaması gerekiyor. Yanlış yapıyor. Yönetimin adına da konuşuyor. Başkanlığı diyor ki hop burada ben varım. Ama Fatih Hoca bu sene içeriden çok vuruldu. Ya arkadaş, Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Belki de şampiyon olacak. Başkan adayları, dedikodular, hoca ile çalışmam, hoca kim, Fatih Hoca'nın artık işi bitti. Fatih Hoca'nın bunlar kulağına gelmiyor mu? Takım oyuncuların bunlar kulağına... Hep hoca sağ içini ve soyunma odasını işaret etti. Bunları dedi sezon sonuna bırakalım. Fakat Sayın Divan Başkanı bile çıktı, başkan adayı oldu. Eşref Hamamcıoğlu. Yani Divan Başkanı'nın şampiyonluğa destek olacağı yerde başkan adayı olması, bakın eleştirmiyorum, başkan adayı olabilir, demokratik bir ortam, ama Galatasaray'ın şampiyonluğa giderken Eşref Hamamcıoğlu da çıkıp gemiden mal kaçırır gibi, yangından mal kaçırır gibi, yani bu bana anlamsız geliyor. Fatih Terim birçok şeyle uğraştı. Tabii hep söylüyoruz, Fatih Hoca işte Flore'deki yemeğe kadar karışıyor, çıkacağı yemeğe kadar karışıyor. Bu da gereksiz, ama Galatasaray'da bir birlik beraberlik olmadı. Fatih Hoca kadar sahiplenmediler diye düşünüyorum bu olayı. Bence şampiyonun gitmesi de Başkan Mustafa Cengiz, Sayın Cengiz ve yönetimine yazar diye düşünüyorum. Fatih Hoca'ya kesinlikle yazmaz, çünkü son ana kadar takımını ayakta tuttu. Şampiyonluk yarışında tuttu. Lig uzun dedi. 8 puan varken bile biz sahaya odaklanacağız dedi. Rakiplerimizle kaybedecek dedi. Sonuç olarak da averajda, 1 puan averajda, 1 averajda şampiyonluğu kaybetti Galatasaray. Ama dediğim gibi içeridekiler de biraz düşünecek. Galatasaray'da bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştılar. Hep bir kaos varmış gibi davrandılar. Dediğim gibi biraz seçimle uğraşacaklarına, şampiyonlukla uğraşıp Fatih Terim'e destek verselerdi, Fatih Terim'e de yolları sezon sonunda eğer öyle bir niyetleri varsa ayırsalardı, şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacaktı. Bu arada gelen başkan adayları bile işte kulislerde, orada burada Fatih Terim'in artık işinin bittiğini, demin bu konuyu açtım, açık konuşmayacaktım ama şimdi Fatih Hoca'nın bunlar kulağına gitmiyor mu? Sen başka bir teknik direktörle çalışabilirsin ama takım şampiyonluk yolundayken bu denli dedikodular, açıklamalar filan çok yanlış bir döneme getirdiler seçimi. Erteleme kararı da doğruydu, geç kalındı. Çünkü ilk ertelemeyi seçimi gündeme getiren Sayın Mustafa Cengiz yönetimidir. Hı hı. Keşke bu şampiyonluk sonrası bunlar konuşulsaydı. Çünkü daha Fenerbahçe'de biliyorsun aday yok. Son ana kadar bekledi Sayın Ali Koç. Bunlar sezon sonunda konuşulur. İşte 20 günlük bir süre var. Ondan sonra halledilir dedi.
Doğru. Şunu da hatırlatmamızda fayda var. Bugün biliyorsun 17 Mayıs 2000 tarihinde biliyorsun. UEFA Kupası finalinde Galatasaray hakikaten bu kupayı kazandı. Onları da tebrik etmemiz lazım. Böyle bugün böyle bir anlamlı bir gün olduğunu söyleyelim.
Bu kupa. İnşallah bir daha gelir ve sonra sürekli olur. Bu kupa önemli bir kupaydı. Ama 21 senedir bu kupanın daha kulbunu tutamadık hiçbir takım. Umarım inşallah devamı gelir. Fenerbahçe alır, Beşiktaş alır, Galatasaray bir daha alır, Trabzon alır, Anadolu kulüpleri alır inşallah. Devamı gelir. Efsane olarak veya eskilerde hatıra olarak kalmaz.
Tabii Galatasaray Spor Kulübü'nde bu anlamda bir paylaşım var. Galatasaray UEFA Kupası kazanmalarının 21. yıl dönümünde tarih bir kere yazıldı etiketiyle kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Galatasaray 17 Mayıs 2000'de Arsenal'e 4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Şimdi şunu sormak istiyorum sevgili Hakan Dede. Kongreler büyük ihtimalle Haziran sonuna doğru gidecek. Görüntü o çünkü.
Evet.
Biliyorsun ay başına kadar zaten kısıtlamalar belli bir oranda zaten kalktı. Ama bazı yasaklar da devam ediyor. Haziran sonunda gözükecek kongreler. İstersen Galatasaray'dan başlayalım. Sayın Fatih Terim'in anlaşma sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitiyor.
Evet.
Ve Haziran sonunda bir kongre yapılacak olması, Sayın Başkan'ın Mustafa Cengiz'in aday olacağı yönünde bilgiler de gelmeye başladı. 500'e yakın bir imza topladığı yönünde.
Evet.
Sayın, o neler söylemek istersin? O biraz geç mi kalınacak transferde? Sayın Fatih Terim özellikle bunu çok söylüyor çünkü.
Belki de hocanın artık bıkma sebebi sürekli transferde geç kalınması. Belki Amerika'ya gidecek. MLS takımlarından da teklif olduğu söyleniyor hocaya. Katar'dan teklif olduğu söyleniyor. Bence Fatih Terim daha devam etmez Galatasaray'la. Mustafa Cengiz'in de ben Fatih Terim'e devam edeceğini düşünmüyorum.
Yok, Mustafa Cengiz gelirse Fatih Terim'e ben de devam için tahmin etmiyorum.
Evet, yani şimdi burada gelecek hoca çok önemli. Ben Okan Buruk olabilir diye düşünüyorum. Adaylardan biri Okan Buruk'tur. Çünkü Okan Buruk da Galatasaray'ı istiyor. Bekliyor. Gelen teklifleri reddetti. Şimdi transferde tabii ki geç kalınmış gibi gözükse de mutlaka yeni yönetim kurulunda transfer komitesi oluşturulmuştur. Eğer adaysa başkan ya da gelecek yönetim yönetim adayları için konuşuyorum, başkan adayları için. Mutlaka bir transfer komitesi oluşturulmuştur. Onlar ufak ufak çalışmalar yapıyordur. Bu bütün kulüplerde böyledir. Yani yeni yönetim terse düşmemek için, ofsayta düşmemek için mutlaka bir iki arkadaşını görevlendirir yönetim kurulundan. Onlar gelecek hocayı da belirler. Hocayla birlikte transfer durumlarını da konuşurlar. Oradan bir sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ki oyunculara giden teklifler de önemli. Yani bundan önce adamın Avrupa'dan daha cazip bir teklif, daha önce bir teklif değilse mutlaka adam onu daha sonra kimse beklemez yani. Beşiktaş, Fener'i kimse beklemez. Parasına bakar, alır, yapar transferini gider. Kampa bile gider yani.
Şimdi biraz da Fenerbahçe'ye geçeceğim ama saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Çok kısa bir ara vermemiz lazım sevgili Hakan. Oradan tamam. Sonra bir reklam aramız var. Ondan sonra Fenerbahçe ile ilgili bir iki şey soracağım da. Çok kısa bir ara.
Tamam.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Evet, hattımızda TGRT Haber TV spor müdürü yardımcısı Hakan Dede var. Hakan, Fenerbahçe'de de Emre Belezoğlu'nun durumu masaya yatırılıyor. İşte bir kısmı devam etmesi yönünde görüş bildiriyor. Bununla ilgili son kararı Sayın Başkan Ali Koç verecek. Ali Bey de bu hafta adayının açıklaması bekleniyor. Kongre yönelik aday yok çünkü karşısına çıkan bir aday da yok şu ana kadar. Neler söylemek istersin?
Şimdi ben Emre Belezoğlu'nu başarılı buluyorum. Neden başarılı buluyorum? 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. İşte Sivas maçında Emre Belezoğlu yüzünden kaybetmedi Fenerbahçe'yi. Fenerbahçeli futbolcunun isteksizliği, saha içindeki vurdum duymazlığı yüzünden kaybetti. Üstelik Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinden gol haberi gelmiş. Türbün çılgına dönmüş oradaki lojadaki Fenerbahçeliler. İşte yönetim kurulu üyeleri ama saha içi ve teknik kadro ama saha içinde bu tepki verilememiş. Bir defa Fenerbahçe taraftarının kendi oyuncularına kızması lazım. Bu kadar vurdum duymazlık yaşanmamıştır. Son haftada Fenerbahçe şampiyonluğu vermiştir her şeye rağmen. Şimdi Fenerbahçe'de tabii eleştirilecek yönetimsel hatalar da var. Emre Belezoğlu'na Sayın Başkan'ın sabretmesi, özellikle Sayın Emre Belezoğlu'nu uyarılarının da olduğunu ben duydum Ali Bey'e. Fakat Ali Bey Erol Bulut'u sevdiği için gerçekten karakteri düzgün bir insan. İşte sosyal medyada trolü yok. Medyada adamı yok. Ve dümdüz bir adam Erol Bulut. Hı hı. Bu yüzden seviyordu. Ama başarısızdı. Bunu kabul edelim. Ve 25 puan kaybetti. 3 puanı Emre Belezoğlu'na ait. 22 puan da Erol Bulut'a ait. Kadıköy'de 25 puan. Bu zaten bir şampiyonluk. Toplu yani tek başına bir şampiyonluk. 25 puan. Siz bu 25 puanı Kadıköy'de kaybettiğinizde zaten otomatikman şampiyonluğu da kaybediyorsunuz. Şimdi Ali Bey başarılı mıdır? Ali Bey başarısız.
Bir son dakika gelişmesini vereyim istersen. Antalya Beşiktaş finali seyircisiz oynanacak. Biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu daha önce seyircili oynanacak demişti. Zira Türkiye Kupası belli bir oranda taraftar alınacaktı ama TFF bir kez daha çark etti. Seyircisi oynanacakmış final maçı. Buyur sevgili Hakan.
Trafik işareti var U dönüşü. Alıştık artık sevgili federasyonun U dönüşlerine. Trafik işareti var böyle. Ok dönüyor. Şimdi Fenerbahçe'ye gidecek olursak Ali Bey başarılı mıdır? Ali Bey başarısızdır. 3 senede neden başarısızdır? Ali Bey'in bir kupası yoktur. Ama Ali Bey'in ekonomik anlamda başarısı vardır. Fenerbahçe'yi çok dipten aldı ekonomik anlamda. Yukarı doğru çıkardı. Şimdi Ali Bey'in bence Fenerbahçe taraftarı tarafından bir şansı daha var. Artık kupa zamanı, başarı zamanı deyip yola çıkabilir ve seçimde aday olabilir. Ben şuna katılmıyorum. Tek aday olur ben düşünmüyorum. Mutlaka Fenerbahçe camiası bir aday da çıkartacaktır. Bu çarşamba, perşembe belki aday belli olabilir, açıklanabilir, açıklayabilirler. Belki eski yönetimlerin, eski başkanların desteklediği bir oluşumdan çıkan bir başkan adayı da olabilir. Bunlar tabii konuşulabilir, yapılabilir. Yani ben yine de Ali Bey'in tek başına çıkacağını zannetmiyorum. Bu arada Fenerbahçe Kongresi sen tabii çok eski takip ediyorsun, biliyorsun. Fenerbahçe kongresinin o kadar ben şeyli geçeceğini düşünmüyorum. Katılımla.
Yok geçmez. Tek adaylarda 6-7 bini geçmez. Ne söyleyeyim. Yani 30 bine yakın oy kullanma varsa yani, tek aday varsa.
Bir de şunu düşün. Eğer başka bir aday daha çıkarsa tepki oyuyla beraber. Çünkü Ali Bey'e çok büyük tepki oyu da var.
10 bini geçer o zaman. 10 bini geçer. Net söyleyeyim.
Şöyle bir şey. Yani hayır ben katılımı çok olacağını düşünmüyorum.
Aynen. Sana
bu,
katılıyorum.
23 binlik seçimde biliyorsun Aziz Bey'e tepkiydi. Hı hı. Ali Bey'in bu kadar farkla gelmesi ki Fenerbahçe'de halde bu kadar büyük fark yok. Bu doğru. Kadar büyük katılım
doğru.
Da yok.
Doğru.
Şimdi ama ben adaya çıkacağımı düşünüyorum.
Peki. Evet attığımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı sevgili Hakan Dede vardı. Hakan yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Aygün abi ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Keyif aldım.
Sağ olun.
Dinleyenlerimize sevgilerimi
yollayalım. Evet son dakika gelişmesini bir daha verelim. Antalya Spor Beşiktaş finali seyircisi oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası finaline taraftar alınmayacağını açıkladı. Evet hattımızda Türkiye Gazetespor yazarı Ömer Faruk Günal hocamız var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet,
çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Hocam gene bir U dönüşü diyorum. Niye öyle diyorum? Evet. Geçen hafta çünkü biliyorsunuz finale taraftar alınacak dendi. Maçın başlamasına da işte 24 saat diyelim eğer. 24 saatten biraz daha fazla vakit var. Seyirci alınmayacağız açıklaması yapıldı. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
Ya alıştık yani bana hatta bir tweet attım biraz önce yani büyük sürpriz dedim. Alıştık yani Futbol Federasyonu bir şey söyledikten sonra mutlaka ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Yani hakikaten insan birazcık şey der yani bekler son anda seyirciyle oynanacağına veya oynanmayacağına karar verir veya hiçbir açıklama yapmaz. Yani bu kaçıncı bak sezon bitti Futbol Federasyonu'nun şöyle söyleyip de arkasında durduğu ve bir uygulamanın yapıldığına şahit olduğumuz ben hatırlamıyorum yani. Şu dedi de şöyle oldu. Mutlaka değişiyor. Yani bu denli yani bu kadar. Dün akşam bizim Tahir Kum çok güzel bir logo gösterdi. Dedi ki Futbol Federasyonu'nun logosu değişmiş dedi. Biz de hakikaten merak ettik gibi yeni bir logo mu yaptılar? U dönüşü logosunu koydum. Trafikteki U dönüşü logosunu.
Gördüm onu.
Yani bu sezon ben bu kadar karar değişikliği yani hakikaten iş böyle bir şaka mı yapıyorlar? Böyle bir yani niye insan bu kadar kendini zor durumda bırakır? Onun için mesela bugün itibaren Futbol Federasyonu herhangi bir uygulaması için sonuna kadar beklemeli açıklamalı. Çünkü mutlaka değişmek veya değiştirilmek zorunda kalıyor. Hayır bazıları sağlık sebeplerinden işte ne bileyim bir takım özel sebeplerden dolayı olabilir. Sizi aşan konular olabilir ama o zaman onlarla ilgili baştan böyle bu kadar kendinizi bağlayıcı açıklama yapmayın. İşte ne oluyor? O zaman insanların nazarında itibar kaybediyorsunuz.
Hocam tabii şunu da sormak istiyorum. Genel anlamda evet ligimiz bitti. 42 hafta ligimiz bitti. 40 maç oynandı. 42 haftalık ligimiz bitti. Hakemlerin performansına baktığınız zaman yani ilk haftadan itibaren son haftaya kadarki performanslarına baktığınız zaman Ömer Faruk Ünal olarak Türkiye Gazetesi Spor yazarı olarak hakemleri camiasını çok iyi bilen hakemlerle ilgili çok önemli yazılar yazan biri olarak hakemlerimize 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Veya hakemlerimizi başarılı buldunuz mu? Başarısız mı buldunuz? Onu sormak istiyorum.
Şimdi sevgili Aygün şöyle söyleyelim. Cumartesi günü son hafta oynandı. Herkes kendi göbeğini kendisi kesti.
Doğru.
Yani kimse 3 tane maçta da şampiyonluk mücadelesi vardı son ana kadar devam etti. Belki son dakika bile şampiyon değişebilirdi yani.
Doğru.
Geçen hafta Galatasaray 89-90'da gol attı. Bu hafta da 89-90'da gol attı. Galatasaray şampiyondu. 89 ve 90 dakikada yani 2 gol attıydı. Veya 2 gol eksik yeseydi. Dolayısıyla hem düşen takımlar olsun hem yukarısı olsun herkes kendi göbeğini kendisi kesti. Şimdi bizim ülkemizde hakemlerle ilgili bir beyin yıkama var. Yani insanların ekranlarda veya sosyal medyada, radyolarda, gazetelerde hakemlerin kötü olduğunu insanlara inandırıyorsun. İnsanlar da ona inanıyor. Hatta buna kulüp başkanları inanıyor. Hakemler hata yapmadı mı? Yaptılar. Fahiş hatalar da oldu. Ama ya bu futbol oyununda olabilecek, kabul edilebilecek hatalar. Şimdi Merkez Hakem Kurulu genelde de şöyle oluyor. Son haftalarda hakikaten hakemlerde bir performans yüksekliği oluyor veya sahada böyle tartışılabilecek pozisyonlar pek az rastlanıyor. Son haftaların böyle bir şeyi var genelde geçmiş yıllara bakacak olursak. Hakemler bu sezon Merkez Hakem Kurulu çok değişik uygulamalar yaptı. Yani kolay değil. Bayağı sürpriz. Hiç beklenmedik. Hiç kimse tahmin edemediği bir takım tayinlere şahit olduk. Merkez Hakem Kurulu da ciddi hatalar yaptı. Hakemler de ciddi hatalar yaptı ama Hani sınıfı geçtiler. Yani şu an itibariyle biz sınıfını geçtiler diyebiliriz. Mesela Melike Sekar bu sezona çok genç hakemlerle başladı. Bu genç hakemlerin iki tanesi çok fahiş kural hatası yaptı. Ligin ikinci yarısında hemen hemen hiç bunlara maç veremediler. Vermediler. İşte bazı gençler ciddi şekilde performans düşüklüğü yaşadı ve bunlar zamanla ilerleyen haftalarda maç alamamaya başlayan bir grupta oldu. Merkez Hakem Kurulu sezon başında bu tecrübeli hakemleri küstürdü. Yani bugün Fırat Aydınus'u, Güney Çakır'ı, Halis Özkaya'yı sezon başında inanılmaz derecede küstürdü. Bunlara maç vermedi. Ama sezon sonunda bunlara inanılmaz derecede muhtaç kaldı. İşte Fırat Aydınus hemen hemen son nefesine kadar, son ana kadar maç yönetti. Ciddi bir Merkez Hakem Kurulu'nun yükünü çekti. Yani şu son haftalarda Fırat Aydınus birbirinden zorlu maçlara çıktı. Hakeza Cüneyt Çakır, derbiler başta olmak üzere yine çok kritik maçlarda görev aldı. Yani bana dersen bu sezon böyle 3 tane çok formda hakemini söyle. Biri Cüneyt Çakır'ı söylerim. Hem Türkiye'deki performans hem yurt dışında kritik maçlar. Biri Fırat Aydınus'u söylerim. O da bu sezon hakikaten yani son
haftalarda özellikle değil mi?
Evet, büyük bir performans gösterdi. Bir isim daha söylerim. Mete Kalkavan. Mete Kalkavan da bu sezon hakikaten çok tutarlı. Hem VAR'da hem sahada çok isabetli kararlar verdi. Ve hakikaten sezona böyle ismini yazdıran hakemlerden oldu. Ben bu üç hakemi bu sezon yani böyle bana desen ki bir altın karma yap veya ilk üç hakemi dersen bu üç hakemi gösteririm. Ki Mete Kalkavan'ın yılbaşında FIFA kokartı da alındı. FIFA kokartını alınmış olmasına rağmen tecrübesiyle birikimiyle hem VAR'da hem de sahada çok başarılıydı. Yine tabii başta da söylediğim gibi Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus da bu sezonun iyi hakemler arasında gösterebilirim.
Hocam bitti mi? Özür dilerim, pardon.
Bitti.
Hocam peki Fırat Aydınus'un durumu ne olacak? Bir yıl daha devam edeceği söylentiler var. Siz daha iyi biliyorsunuz veya VAR'a mı geçecek hakemlik çünkü son maçına çıktı.
Şimdi bunlara tabii Futbol Federasyonu veya Merkez Hakem Kurulu karar verecek ama şimdi Haziran ayında bir Mali Genel Kurul var. Bu Mali Genel Kurul'da Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu seçimler olacak. Bunlar artık seçimle gelecekler. Yine bizim Merkez Hakem Kurulu her sene değişiyor. Bu Merkez Hakem Kurulu devam edecek mi, değişmeyecek, değişecek mi? Bir kere bunu bilmemiz lazım. Gelecek olan Merkez Hakem Kurulu veya bu Merkez Hakem Kurulu devam edecekse onlar karar verecekler. Yani ama şu anda öyle bir emare yok yani devam eder etmez böyle bir durum yok. 47 yaşını dolduran Türkiye'de yani mevcut talimatlara göre hakemlik yapamıyor ama Futbol Federasyonu der ki ya biz bu hakemden memnunuz, eğer atlet testleri geçiyorsa biz bir yıl daha sözleşme yapalım, bize önümüzdeki sene lazım olur derse Merkez Hakem Kurulu da bununla ilgili bir görüş alışverişinde bulunur, aralarında fikir birliği oluşursa bu olabilir ama ben yani çok güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum. Çünkü bizim ülkemizde böyle bir şey yaptığınız takdirde diyelim ki Fırat Aydınus'un sözleşmesini bir yıl uzattınız. Fırat Aydınus'a da 6. haftada bir Fenerbahçe maçını verdiniz. O maçta da bir hata oldu. Veya kamuoyunun kabul edemeyeceği bir hakem kararı oldu. Belki karar doğrudur da bizim ülkemizde bir de kamuoyunun kabul etmesi lazım bu kararı. O karar bu sefer çok fazla tartışacaktır. Yani diyecektir ki ya kardeşim yani bu işte sözleşmesini uzattınız. Adam yaşlı doldu. Ne sen nasıl buna maç verdin? İşte böyle verirse bu olur falan. Birçok tartışmaları beraberinde getirecektir. Onun için buna da ben Futbol Federasyonu'nun çok böyle büyük bir cesaret göstereceğini, böyle bir irade ortaya koyacağını pek ihtimal vermiyorum. İşte federasyonun aldığı kararları görüyoruz yani. Böyle desen ki çok hakemlerin arkasında duruyor. Veyahut da çok böyle federasyonda biraz da bu disiplin cezalarında yani kulüplere böyle şirin gözükmek. İşte bir bakıyorsun ki başkan ağzına geleni söylüyor 15 gün ceza alıyor. Bir bakıyorsun ki bir futbol 3 maç ceza alıyor, tahkim kurulu bir maça indiriyor. Yani dolayısıyla böyle çok da hakemlerin arkasında duracak, hakem kararını destekleyecek, hakemlerin iyi olmaları için böyle o Riva'daki, ben onlara öyle diyorum, Riva'daki o koltuklardaki beyefendiler böyle çok dik oturmuyorlar. Onun için ben çok biraz bu işi zayıf ihtimal görüyorum. Yani bir yıl daha sözleşmenin uzaması için.
Bir de son haftalarda hocam onunla ilgili yorumunuzu çok merak ediyorum. İşte bir tane futbolcunun, Adem'in futbol eşi çıktı dün, bazı açıklamalar yaptı eşiyle ilgili. Yani işte maç satma, biz yeni Malatya futbolcusu, evet ben de Galatasaraylıyım ama eşim maç mı satacak tarzı açıklamalar yaptı. Hakikaten son haftalarda çok fazla rakip takımlarla ilgili çok bel altı gidildiğini düşünüyorum. Bununla ilgili yorumunuz nedir?
Şimdi hakikaten çok çirkin şeyler bunlar. Fakat bunlar tabii böyle bir anda olmuyor. Bizim ülkemizdeki bu kulüp başkanları, kulüpler yaptıkları açıklamalarla, yaptıkları bu bir takım tuhaf böyle göndermelerle taraftarı da bu noktaya getirebiliyor. Şimdi Beşiktaş şampiyon oldu. Hakikaten alnının akıyla şampiyon olmuştur. Futbol olarak, oyun olarak bunu hak etmiştir. Beşiktaş kulübüne, Sergen Yalçın'a, başkanı, yönetimi hepsini tebrik ederim. Ama ya bayramın birinci günü Beşiktaş başkanı çıktı, ne dedi? Bayramın birinci günü dedi ki, ben dedi ömrümün bu sonuna kadar bu kara gümrükün bu galibiyetini araştıracağım dedi.
Doğru.
Yani bugün herhalde bu sözden dolayı pişmandır yani. Şimdi siz Beşiktaş başkanı ve Kulüpler Birliği başkanı olarak, saygın bir iş adamı olarak, bir futbol sever olarak, bir zannedersem mühendisseniz, mühendis bir iş adamı, müteahhit, saygın bir insan. Hakikaten ben çok saygı duydum insan. Siz bu ifadeyi kullanırsanız, üstelik bayramın birinci günü. Yani bak Karagümrük Kulübü'nü bir töhmet altında bırakıyorsunuz. Şampiyonluk yarışında kalan Galatasaray, Fenerbahçe'yi töhmet altında bırakıyorsunuz. Karagümrüklü futbolcuların ailelerini töhmet altında bırakıyorsunuz. Bu açıklamayı yapıyorsunuz. Bu yetmedi. Arkasından da şunu söylüyorsunuz. Galatasaray başkanı için, başkan yardımcısı. Boş gezenin boş kalfası.
Evet, diyorsun. Yusuf Günay için.
Peki, Yusuf Günay kim? Yusuf Günay Galatasaray'ın ikinci başkanı ve bürokraside 11 tane ayrı başbakana kararlar ve kararnameler genel müdürlüğü yapmış bir bürokrat. Yani bu devletin en üst bürokrat görevini yapmış. 11 tane ayrı başbakan, ayrı hükümette kararlar ve kararnameler genel müdürlüğü yapmış. Şimdi böyle bir kişiye, böyle bir şahsiyete, Galatasaray Kulübü'nün ikinci başkanına siz kalkıp da boş gezenin boş kalfası derseniz, ondan sonra artık o taraftar da sosyal medya hesaplarından futbolculara, futbolcuların eşlerine, oraya buraya ağzına geleni söyler. Ya bugün Cenk Tosun gibi bir futbolcumuz, milli takımda İngiltere'de hakikaten çok ben sempatiyle bakılan bir futbolcumuz. Düşünün ki Karagümrük maçından sonra küfürden dolayı 3 maç ceza aldı. Ya mübarek Ramazan günü, hani der ki bizim de bazı değerlerimiz var. Yani bir maçta kaybettiğiniz zaman o maçta rakibinizin ailesine, rakibinize küfretmeniz yakışır mı? Biz bunları sorgulamıyoruz. Bunları hiç bak ekranlarında hiç konuşulmaz. Hiç kimse bu benim anlattığımda kimse söylemez. Hiç kimse bunlar gelmiyor günlerde söylenmiyor. Ama bir hakem hatası olduğu zaman işte bir orta sahadaki bir faulü 25 defa getiriyorlar ekrana. Bir daha ileri al, bir daha geri. Yani bu faul mü değil, bastı mı basmadı mı? Yan mı bastı, alttan mı bastı? Ayakkabı yan bastı, ayakkabı üstten bastı. İsteyerek bastı, istemeyerek bastı. Biz bunu 25 defa geliyor, saatlerce tartışıyoruz. Ve bir taraftan ben diyor ki işte 6 hafta önceki maçtaki sonra pozisyon hatırlatıyor. Ama biz bunları konuşmuyoruz. Yani doğru bir şey mi ya? Bir futbolcunun bir başka futbolcuya küfretmesini, bir başkanın, bir kulüp başkanının, bir başka kulüp yöneticisinin bunları ifade etmesi. Dolayısıyla yani bunlar için ben ayrı etmiyorum. Hepsi yapıyor aynısını. Hiçbiri doğru, fark etmiyor. Yani hiçbir her tribünde. Ya düşün ki Göztepe kulübü yönetimi son maçta şeref tribünde oturmadılar. Yani ne yapayım işte Sivas Spor'un yaptığı açıklama, Antalya Spor'u maçlardan önce açıklamalar, maçlardan sonra açıklamalar. Yani Mustafa Cengiz'in hakemlerle ilgili, rakiplerle ilgili sözleri, Ali Koç sezon başında, geçen sezon Fatih Terim'i birkaç defa direkt hedef alan açıklamaları. Yani bunu maalesef sorunlu insanlar yapıyorlar. Sorunlu insan yaparsan yani bu alttakiler de taraftarlar daha fazlasını yapar, daha şiddetlisini yapar. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Halbuki o sorumlu insanların buna çok dikkat etmesi lazım. Futbol Federasyonu disiplin kurulu var, etik kurulu var. Etik kurulu hakikaten etik kurulacak. Bunlarla ilgili işlem yapacak. Hukuk müşavirliği bunları etik kurula sevk edecek. Etik kurulu da hakikaten bizi geç. Futbol Federasyonu etik kurulu toplanmışlar. Bak şu cezayı vermişler. Biz de bunu böyle hayretle karşılayacağız. Yani az önce açıklanan gibi işte Beşiktaş Antalya maçı seyircisiz oynanacak. Hiç hayretle karşılamadık. Gayet normal. Yani Futbol Federasyonu işte bir gün önce seyircisiz oynanır. İkinci gün seyircisiz oynanacak diyecek. Onun için bizi böyle hayretle düşürecek cezalar hakikaten veya şimdi Haziran ayında Futbol Federasyonu Mali Yakut yapın şu talimatları değişikte. Ya bu cezalar caydırıcı olmazsa siz hiçbir zaman hiçbir kimseye bir şey yaptıramazsınız. Hiçbir şeyin bir caydırıcı tarafı yok. Yani onun için 10 gün 15 gün kulüp başkanı hak mahrumiyet cezası almış. Ne olur ki yani ya?
Evet.
Yani Aziz Yıldırım aylarca kaç?
6 sene.
6 sene hak mahrumiyet cezası aldı.
Toplamda.
Başkanı Hacı Osmanoğlu bir sürü ceza aldı.
Bir sene aldı galiba o da. Bir sene önce aldı doğru.
Ya federasyon başkan vekiline 1,5 yıl ceza verdi. Federasyon başkan vekiline 2 yıl ceza verdi.
Doğru o da doğru.
Bunların bir caydırıcı tarafı olacak. Yani veya işte hakikaten bir canları yanacak. Yani bu para olur, başka bir şey olur. Onun için bizim ülkemizde eğer bunlar olmadıktan sonra bu insanlar bunu yapacaklardır. Çünkü kazanmak için her şey mübah. Yani böyle bir durum. takım da tabloyla karşı karşıyayız.
Hocam eklediğiniz başka bir şey var mı? Farklı bir konu var mı?
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun.
Evet, attığımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Günal hocamız vardı. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.